İyi akşamlar sayın izleyicilerimiz. Ayrı Zaman ve Yaratılış Delileri adlı programımıza hoş geldiniz. Bugün Akın Hocam, Önder Hocam, Onur Hocam ve ben Ender Ataş'la birlikte güzel bir sohbet yapacağız inşallah. Bugün Kur'an mucizelerinden, iman hakikatlerinden, ahir zamandan ve evrim teorisinin geçersizliğinden bahsedeceğiz. Ben öncelikli olarak Kur'an mucizeleriyle başlamak istiyorum. Kur'an'ın günümüzdeki bilimin ve teknolojinin de gelişmesiyle Kur'an'ın günümüzdeki olayları anlattığı ve Kur'an'ın birçok bilinmeyen gerçeği Kur'an'ın içinde barındırdığı, 1400 sene önce hiçbir insanoğlunun aklına bile gelmeyecek gerçeklerin Kur'an'da var olduğuna şahit olduk. Kur'an'da bize bununla Allah'ın kitabı olduğunu ve hak kitap olduğunu da bu şekilde Kur'an'ın içindeki bu bilgilerle de anlamış olduk. Kur'an'ın içinde sosyal olaylar, ekonomik olaylar, işte yaşayacağımız bilimsel olaylar, bilimsel gelişmelerden bahsedildiği gibi bir de fizik, kimyadan da bahsediyor Kur'an'da. Biyolojiden de bahsediyor.
Evet, bilim dallarının hemen hepsi var.
Bilim dallarının hemen hepsinden Kur'an'ın içinde bahsedildiğini, Kur'an'da bahsedildiğini görüyoruz. Ben de bu bilimsel olaylardan bir tanesi de kimyasal elementlerden bahsetmek istiyorum. Kur'an'da kimyasal elementlerdeki bahsedilen bazı ayetlerden bahsedeceğim. Lityum elementi. Lityum elementi 1817 yılında keşfedildi. Bu element yer kabuğunda yaklaşık 0.2 oranında bulunmaktadır. Sanayide de ihtiyaç duyulan lityum elementi pil yapımında, soğutucularda, tıpta, yapay kauçuk üretimi gibi birçok farklı alanda kullanılır. Hadid suresinde L ve İ harflerinin ilk defa yan yana geldiği noktadan ayetin başına kadar 6 kelime geçmektedir. Bu sayı lityum elementinin atom ağırlığıdır. Ayetin başında Li harflerine kadar geçen kelime sayısı 6, lityum elementinin atom ağırlığı da 6'dır. Bir başka element de nikel elementinde. Niye 58 olarak kimyasal olarak değeri atom sayısı? Saf nikel niye elementini ilk kez 1751 yılında İsviçreli bilim adamı Axel Friedrich Grundtvig izole ederek elde etmiştir. Demirden daha sert olan nikel elementi çürümeye ve paslanmaya karşı çok dayanıklıdır. Dayanıklı sanayi aletlerinden madeni paraların yapımına kadar birçok sahada nikel elementinden faydalanmaktadır. Hadid suresinde N ve İ harflerinin ilk defa yan yana geldiği noktadan ayetin sonuna kadar 58 kelime geçmektedir. Bu sayı nikel elementinin atom ağırlığıdır. Ni harflerinin surenin sonuna kadar geçen kelime sayısı 58, Ni elementinin atom ağırlığı da 58'dir. Sodyum elementi Na11, sodyum elementi 1807'de Humphrey-Davy elektroliz işleviyle keşfetti. Sodyum atomları kullandığımız sofra tuzundaki uzaydaki yıldızlara kadar birçok maddenin yapısında bulunmaktadır. İnsan vücudundaki hücrelerde de bulunan sodyum atomlarının hayati fonksiyonları vardır. Hadid suresinde N ve A harflerinin bir araya gelişinden ayetin sonuna kadar 11 kelime geçmektedir. Bu sayı sodyum elementinin atom numarası ile aynıdır. Na harflerinin ayetin sonuna kadar geçen kelime sayısı 11, Na elementinin atom numarası da 11'dir. Bir başka element de magnezyum elementi, Mg12 olarak kullanılıyor. Kur'an'ın vahyedilmesinden yüzyıllar sonra elde edilen magnezyum elementi, yer kabuğunda en fazla bulunan elementlerden biridir. Deniz suyundan insan vücuduna kadar birçok yapıda yer almaktadır. Hadid suresinde Mg harflerinin yan yana geldiği yerler arasındaki kelime sayısı 12'dir. Bu sayı aynı zamanda magnezyum elementinin atom numarası olan 12'dir. Suredeki Mg harfleri arasında geçen kelime sayısı 12, Mg elementinin atom numarası da 12'dir. Çinko elementi Zn65. Çinko metali yer kabuğunda canlı organizmalara kadar birçok yapıda yer almaktadır. Örneğin insan vücudundaki enzimlerde ve kan hücrelerinde görev alarak hayati fonksiyonları yerine getirmektedir. Hadid suresinde Zn harflerinin yan yana geldiği yerler arasındaki kelime sayısı 65'tir. Çinko elementinin atom ağırlığı da 65'tir. Suredeki Zn harflerinin arasında geçen kelime sayısı 65, Zn elementinin atom ağırlığı da 65'tir. Klor elementi Cl35. Klor elementini Kur'an indirildikten asırlar sonra 1774 yılında İsveçli bilim adamı Carl William Schlissel elde etmiştir. Klor en çok içme suyundaki ve havuz suyundaki bakterilerin öldürülmesinde kullanılır. Hadid suresinde C ve L harflerinin yan yana geldiği durumlarda ilk ve sonuncusu arasında 35 kelime yer almaktadır. Bu sayı klor elementinin atom ağırlığıdır. Sürede geçen ilk ve son Cl harflerinin arasındaki kelime sayısı 35. Cl yani klor elementinin atom ağırlığı da 35'tir. Son olarak karbon elementi C12. Canlıların yapısında çok önemli bir yere sahip olan karbon, C elementi birbirinden farklı birçok maddenin yapısında bulunmaktadır. Hadit süresinde ilk ve sonuncu C harfleri arasında 12 kelime yer almaktadır. Bu sayı aynı zamanda karbon elementinin atom ağırlığıdır. Surede geçen ilk ve son C harfleri arasındaki kelime sayısı 12, C yani karbon elementinin atom ağırlığı da 12'dir. Gerçekten hani çok mucizevi, şöyle bir kere düşünmek gerekiyor. Bu buradaki anlatılan, bu Kur'an'da geçen elementlerin Hadid suresinde geçmesi. Yani hepsi Hadid suresinde geçiyor. Alakasız surelerde değil. Hani başka surelerde değil. Hadid suresinde bu elementlerin hepsinin geçiyor olması da bize Allah'ın bunu gösterdiğini, işaret ettiğini gösteriyor. Doğrusunu tabii ki Allah bilir. Maşallah. O yüzden dolayı yani tek bir surede bu bütün elementlerin var olması ve atom numaralarına kadar varana kadar birebir örtüşmesi de bize Allah'ın bilimi çok daha önceden, 1400 maşallah sene önceden bizlere gösterdiğinin ve gönderdiğinin örneğidir. Biz de bilim ve teknolojinin gelişmesiyle, günümüzdeki teknolojiyle biz elementlerin farkına vardık. Hani atom numaralarının farkına vardık normalde. Doğada bulunan bu maddelerin, elementlerin farkına varıldı ve numaraları konuldu. Oysa Allah bize 1400 sene önce Kur'an'da bu numaraların hangi surede, Hadid suresinde yer alacağını, Hadid suresinde yer aldırarak bu numaraların da bu şekilde olduğunu Allah bize 1400 sene önceden bildirmiş. Bu da hiçbir insanın 1400 sene önce aklının ucundan dahi geçiremeyeceği gerçeklerin de Kur'an'da var olması da bize gerçekten Kur'an'ın hak ve doğru kitap olduğunu ve değiştirmeden günümüze geldiğinin örneğidir bunların da olması.
Evet, yani mesela Hadid suresini biz açtığımızda orada Allah'ın ayetleriyle karşılaşıyoruz ve Allah bize orada öğüt ve hatırlatmada bulunuyor. Yani orada imani hakikatleri, değil mi? Allah'ın ayetlerini bize peygamberin, Allah'ın elçisi olan peygamber bize bildiriyor inşallah sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi bununla beraber ayette normalde öğüt ve hatırlatma mahiyetindeki ayetin anlamı, böyle bir anlam var. Ama bununla beraber, bunun yanında yani esas olması, yani esas amacı buyken bir de bakıyoruz ki harflerinin işte atom numarası kadar sağına ve soluna gidildiğinde o elementin harfi çıkıyor ortaya. Onun gibi onlarca elementle karşılaşıyoruz ve hepsi de Hadid suresinde. İşte burada bir mucize var. Yani normalde insanoğlu hani ya bu kadar harfin kenara bir element işaret etmesi tesadüfen olamaz gibi düşünebilir. Bu yeterli tek başına. Aynı zamanda zaten Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'i insanlara bir öğüt ve hatırlatma olarak indiriyor. Ayetlerin zaten amacı bu. İlk amacı bu değil mi? Özelliği bu zaten Kur'an-ı Kerim inşallah. Hidayet önderi olan bir kitap. Doğru yolu gösteren bir kitap. Şimdi bunun yanında değil mi? Ekstra değil mi? Allah affetsin. Yani her şeyle birlikte Kur'an-ı Kerim'de farklı mucizeler de biz görüyoruz.
Maşallah.
Ve bu yüzyılda atomun keşfinden yetmez. Atomun keşfi yetmez. Atomun içerisindeki proton ve elektronların keşfinden sonra elementler kategorize edildi ve periyodik cetvel oluşturuldu. Hangi elementin kaç tane protonu var, kaç tane elektronu var? Bu iyice tespit edildikten sonra bu Kur'an mucizesi ortaya çıktı. Ya bunun o dönemde bilinmesi zaten hiç mümkün değil. Ya çünkü periyodik cetvel yok. Elementin adı konulmadığı gibi ya periyodik cetvel
farkında bile değiller. Evet, element olduğunun farkında bile değiller.
Atomun ve elektron numaralarının ve elementlerin olduğunun farkında değil hiç kimse. Değil mi inşallah? İşte Kur'an-ı Kerim'de Allah bize bunu bir güzellik olarak gösteriyor şimdi. Ya biz buradan anlayacağız ki bu Allah'ın düpedüz, çok açık bir şekilde gönderdiği Allah'ın kelamı. Başka bir şey olamaz. İnsan yapamaz bunu. Evet. Tesadüf de yapamaz. Başka akıllar da birleşip de yapamaz. Bu belli ki sadece Allah'ın bize göstermiş olduğu bir güzellik. Biz buradan neyi anlayacağız? Bu Allah'ın kelamıdır, Kur'an-ı Kerim. Apaçık bir beyandır. O zaman ayetleri açacağız, inceleyeceğiz ve onu anlamaya çalışacağız inşallah. O gözle bakacağız inşallah. Kur'an-ı Kerim işte böyle, değil mi? Her yönden mucizevi yönleriyle dolu bir kitaptır inşallah. Maşallah.
Allah bize evet. Kur'an'da o kadar güzel mucizeleri aktarmış ki mesela insanlar bitkilerin tek tür olduğunu zannediyorlardı geçtiğimiz yıllara evet. kadar. Allah Kur'an'da hepsini bir çift kıldığını söylüyor. Yani bütün her şeyin eş olarak yaptığını, dişisinin ve erkeğinin olduğunu söylüyor. Ve bitkilerde de mesela bizim son zamanlarda, son yıllarda bilim adamlarının keşfettiği bir şey. Dişisinin ve erkeğinin olduğu keşfedildi. Oysa Allah bize Kur'an'da bunu da bildiriyor. Bu şekilde daha birçok mucize var Allah'ın işte bize bildirdiği. Mesela her yıl yağışın aynı olması, yeryüzüne düşen yağışın aynı miktarda olması, dağların hareket halinde olması, dünyanın etrafındaki gezegenlerin, yıldızların hareketleri. Allah birçok gerçeği bize dünyanın şekline varana kadar birçok gerçeği bize Kur'an'da bildirmiş. Ve bunları da bizim görüyor olmamız da bizim için ayrı bir güzellik oluyor. Çünkü Allah'ın sözü olan bir şeyini Allah delilini de ortaya koyuyor, bilimini de geliştirerek. Bize de ayrı bir güzellik oluyor. Yani bunlar olduğu için biz Kur'an'a iman etmiyoruz. Bunlar olmasaydı da biz Kur'an'a iman ederdik. Tabii. Ama Allah iman edenler için güzellik yapıyor ve böyle bir şeyleri bilimi geliştirdiği için, bilimsel ve teknoloji, bilim ve teknolojiyi geliştirdiği için biz de bunlara şahit oluyoruz yaşadığımız hayatta. Bu da işte Kur'an'ın bize güzelliği, Allah'ın bize güzelliği, güzel hikmeti olmuş oluyor. Bunların daha çok farkına varıyoruz ve Kur'an'a olan imanımız daha fazla artıyor. Bunların vesilesiyle de.
İnşallah.
O yüzden inşallah. Bunlar güzel örnekleri. Kur'an'ın bize verdiği bu mucizeler.
Evet. Ve de bütün detaylardan bahsetmesi de çok mucize. Sadece Enler Hocam sadece bir kısmını anlattı. Olan kısımlar mesela yeryüzündeki bütün olaylar. Yani gökyüzündeki olaylardan da mesela göğün 7 katmandan oluştuğunu söylüyor. Bunların hepsinin tek tek detaylı olarak açıklıyor. İnsanların da bunları anlamasına daha çok vesile oluyor inşallah.
İnşallah. Tabii Kur'an mucizelerini kısım kardeşlerimiz işte biz zaten Kur'an'a iman ediyoruz. Kur'an mucizelerine ne gerek var gibi açıklamalar yapıyorlar. Çok enteresan yani Allah ayetlerimi size göstereceğim yakında bilip onları tanıyacaksınız buyuruyor. Yani Allah daha ayetlerini, delillerini yakın zamanda göstereceğini bize zaten vaat etmiş. Allah onu gösteriyor. Biz görmek istemiyoruz demek garip olur. Dolayısıyla Kur'an mucizelerini hem okumak hem üzerinde düşünmek bir Müslüman için çok büyük bir zevk olması gerekiyor zaten. Yani Kur'an'a baktığımız zaman yüzlerce bilimsel mucize görüyoruz. Gelecekle ilgili haberler görüyoruz, geçmişle ilgili haberler görüyoruz. Mesela Peygamberimiz döneminde Kur'an'da haber veriliyor. 3 ila 9 sene içerisinde Bizans'ın Perslere galip geleceğini bildiriyor mesela Allah. 7 sene sonra gerçekten galip geliyor. Ve Müslümanlar olarak sevineceksiniz buyuruyor Allah. Bu olay oluyor mesela. Şimdi Müslüman buna rastladığı zaman, bunu gördüğü zaman yani biz buna ihtiyacımız yok, biz zaten iman ediyoruz demesi enteresan olur. Yani bu bir müjdedir bir Müslüman için. Dolayısıyla bunun üzerinde hem düşünmesi hem paylaşması gerekir etrafındaki insanlarla. Çünkü şöyle bir durum oluyor. Bunu diyen bazı kardeşlerimize baktığımızda Kur'an ayetlerini bir kısmına iman edemediklerini görüyoruz.
Evet.
Yani bir bakıyoruz mesela bir ayeti öyle bir tevil ediyor ki ayetin manasıyla hiçbir alakası olmuyor. Yani ayeti okuyoruz, o ayette aslında şu denmek isteniyor deyip bambaşka kendi kafasında, kendi mantığına uygun Allah'ın Kur'an'da belirttiği gibi kitaba doğru dillerini eğip bükerler buyuruyor Allah ayette. Değişik manalar çıkarmaya çalışıyor. Bazı ayetleri hiç okumadığını görüyoruz. Bazı ayetlerden hocamız anlatmıştı onu, utanıyor kendi akılsızlığı yüzünden. Yani zayıf aklı yüzünden ayetten utanıyor haşa. Böyle olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bizim için Kur'an mucizeleri çok büyük nimet. Özellikle şu dönemde ortaya çıkıyor olması çok büyük bir nimet. Hocamızın Kur'an mucizeleri kitabı var. Kur'anmucizeleri.com sitesi var aynı zamanda. Kardeşlerimiz detaylı bakarlarsa çok güzel imanı arttırıcı, Kur'an'a olan teslimiyeti arttırıcı. Çünkü Kur'an'da Allah hayatının sırrını veriyor. Yani insan mantığını herkesin işte kendi mantığına uydurabileceği haşa bir kitap değil Kur'an. Allah doğruları veriyor. Biz ona göre kendi mantığımızı değiştirmemiz gerekiyor. Yani bizim kendi mantığımızı Kur'an'a uygun hale getirmemiz gerekiyor. Ama bir bakıyoruz şöyle oluyor. Kur'an'ı insanlar kendi mantığına uygun hale getirmeye çalışıyorlar tevillerle. Bu yanlış. Neden oluyor? İman zafiyetinden oluyor. İman hakikatleri ve Kur'an mucizeleri de bu iman zafiyetini kaldırıyor. Bizim Kur'an'a tam bir teslimiyetle hangi ayetini duysak kesin teslim olacağımız şekilde. Mesela Allah ayette buyuruyor. Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz buyuruyor. Şimdi bunu ayetin manası açık. Allah bir şeyi diliyor. Biz ondan sonra dileyip yapıyoruz. Şimdi iman zafiyetinde ne oluyor? Diyor bu benim mantığıma yatmadı diyor. İşte
o aslında şöyledir de böyledir de deyip normal insan mantığına geri getiriyor. Bu ayetin açıklamasını mesela. Allah mesela dilediğini yaratır ve seçer. Seçim size ait değildir diyor Allah ayetinde. Çok net ayet Allah'ın izniyle. Allah bir sır veriyor. Dünya hayatıyla ilgili bir sır veriyor. Bizim bunu kabul etmemiz gerekiyor tabii Müslümanlar olarak. Bir bakıyoruz o aslında şöyledir de şu manadadır şu manadadır deyip niye tekrar insan mantığına geri getiriliyor. Yani insanın kendi o zayıf aklıyla üretebileceği bir bilgi haşa haline getirilmeye çalışıyor. Allah çok büyük sırlar veriyor. Bunlar bizim için çok büyük nimet. Yani biz o sırları kendi mantığımıza, kendi düşük seviyesine, akıl seviyemize getirmeye çalışacağımıza o yüksek seviyede teslim olmamız gerekiyor o hakikatlere. Kur'an'da çok fazla hakikat var. Mesela güneşi, gölgeyi yarattım diyor Allah. Güneşi ona delil kıldım buyuruyor. Şimdi bunu olur olmaz şekilde tevil edip normal bir mantığa getirmek garip olur. Allah çünkü çok büyük bir sır veriyor burada. Yani sizin yaşadığınız olaylarla benim dünya hayatında yarattığım sebeplerin hiçbir alakası yok diyor Allah. Ben her olayı ayrı yaratırım, onun sebebini ayrı yaratırım buyuruyor. Yani gölge ayrı yaratılıyor. Güneşten ve ışıktan alakasız bir şekilde gölge ayrı yaratılıyor. O ışık kaynağı veyahut da güneş ayrı yaratılıyor.
Allah nasıl? Sebebini hep
evet. Yaratmış. Mesela rüyada da öyle. Rüyada mesela biz güneş görüyoruz. İşte oradaki bir cismin gölgesi oluyor. Kimse kalkıp şey diyebilir mi? Ya işte güneş var rüyamızda o yüzden orada da işte gölgesi var. Normal. O güneş yüzünden gölge oluyor desek çok saçma olur değil mi? Hiç alakası yok yani. Normal kare kare ayrı yaratılıyor çünkü rüya. Oradaki gölge de ayrı, güneş de ayrı. Konuşan kişi de ayrı, onun sesi de ayrı yaratılıyor. Çünkü karşımızda birisi yok zaten ama bir de ses geliyor. Aynen onun konuşmasıyla senkronize bir şekilde bir ses duyuyoruz. Allah dolayısıyla böyle sırlar veriyor bize Kur'an'da. Şimdi bu sırları normal dediğimiz gibi o muazzam bilgileri alıp da biz kendi düşük mantık seviyemize, akıl seviyemize eğer indirgemeye çalışırsak olmaz. Kur'an üzerine okuduğumuzda gördüğümüzde ne yapıyoruz? Tam kanaatimiz geliyor, tam teslim oluyoruz. Hepsini olduğu gibi kabul ediyoruz. Allah ne diyorsa Kur'an'da o şekildedir. Ve içlerinde en ufak kuşku duymadan iman etmedikçe iman etmiş sayılmazlar buyuruyor Allah. Tam ve kuşkusuz bir şekilde, en ufak tereddüte mal getirmeyecek şekilde iman etmemiz gerekiyor. Bu geçtiğimiz yüzyıllarda işte bu iman zafiyetinden kurtulmak için tabii bol bol tefekkür ediyorlar mesela insanlar. Hocalarımız, dergahlardaki kişiler gece gündüz tefekkürlerle bu imanlarını sağlamlaştırıyorlar. Biz bakıyoruz bu dönemde Kur'an müzeleri var, iman hikatleri var. Hepsiyle ilgili gece gündüz düşünelim, imanımızı daha da sağlamlaştıralım. Çünkü imandan daha önemli bir şey yok ki bu hayatta.
Ve Allah bize Kur'an'da bildirdiği bu gerçekler haricinde Kur'an'ın bir de ayetlerinin bize şu şekilde de manası var. Allah öğüt veriyor bize Kur'an'da. Nasıl olmamız gerektiğinden bahsediyor. Ayrıca bir de geçmişte yaşanmış olaylardan bizim ders almamız için de Allah ayetlerinde bildiriyor. Çünkü geçmişte yaşanılan olaylardan da Kur'an'da bahsediliyor. Kur'an'ın indirilmesinden önceki zamanki olaylardan da bahsediliyor. Bunların da bildirilmesinin nedeni de Allah bizlere bunlardan da ders almamız, bunları da hani kendimize örnek etmemiz için bir yerde de bildiriyor. O yüzden Kur'an'a ayetlerini tam anlamıyla bağlanırsak, tam anlamıyla Kur'an ayetlerini yaşarsak o zaman Allah'ın bize bütün demek istediklerini, Allah'ın bize verdiği öğütleri ve bize verdiği dersleri de çok iyi çıkarmış oluruz. O yüzden Kur'an mucizeleri, Kur'an ayetleri çok önemli. Hani sadece okuyup geçmek de değil, okuduğumuz zaman sürekli kendimizi böyle geliştiren, sürekli beynimizi, zihnimizi açan gerçekleri görüyoruz Kur'an'da. O yüzden dolayı da Kur'an mucizeleri ve Kur'an ayetleri çok fazla düşünülmesi ve çok fazla tekrarlanıp okunması gereken gerçekler Allah'ın bize bildirdiği.
İnşallah. Evet, inşallah. Allah bir ayet okuyacağım inşallah. Önce surenin adına söyleyeyim. Yasin suresi 11. ayet. Şeytan Allah'a sığınırız. Sen ancak zikre yani Kur'an'a uyan ve gayb ile Rahman olan Allah'a karşı içi titreyerek korku duyan kimseyi uyarırsın. İşte böylesini bir bağışlama ve üstün bir ecirle müjdele inşallah. Allah tam hidayete erecek değil mi? Allah'ın öğüdünden yani Kur'an ayetinden öğüt alan, anlayan kişiyi böyle tarif ediyor. Evvela Kur'an'a uyan ve Allah'a gayb ile iman eden yani görmeden değil mi? Onun tecellilerinden Allah'ın varlığını anlayıp ki bu çok değerli oluyor değil mi? İnsanı değerli yapan esas şey bu. Onu hocamız söylemişti. Gayb ile Rahman olan, bağışlayıcı olan Allah'a iman eden Ve Kur'an'a uyan kimseyi inşallah hidayete erdirebilirsin diyor inşallah.
İnşallah. Şimdi tabii bahsettik. İman çok önemli.
Yani Allah versin. Hidayete erdirebilirsin değil mi? Hidayete Allah erdirebilir. Uyarırsın inşallah.
İnşallah. İman çok önemli. İmanında delilleşmek çok önemli. Çünkü her an insan ölüme doğru yaklaşıyor. Yani insan her an ölebilir. Hiç kimsenin bir garantisi yok. Şeytanın her zaman verdiği telkin, tamam herkes ölüyor, birçok insan ölüyor her gün ama sen çok uzun yaşayacaksın telkini verir şeytan herkese. O telkin verdiği kişiler bir bakıyoruz ertesi gün ölüyor. Mesela o telkini veriyor, onu düşünüyor kendi içerisinde. Ertesi gün ölüyor. Mesela daha önce de vermiştik yine benim örneği. Şu anda mesela her gün haberlerde bir trafik kazası haberi oluyor mutlaka değil mi? Mesela yarın da haberlerde mutlaka bir trafik kazası haberi olacak. İşte hayatını kaybeden 5 kişi, 10 kişi civarında kişi olacak. Bugün de olmuştur mesela, dün de olmuştur, ondan önceki günde. Ve yarın hayatını kaybedecek kişiler şu an belli Allah katında. Allah biliyor onların kim olduğunu. Ve onlar son günlerini yaşıyorlar. Mesela bir günleri kaldı dünya hayatında. Ve şu anda onlar da büyük ihtimalle, yani olmayabilir tabii de, yarın öleceklerini zaten bilmiyorlar. Çok uzun bir yaşantının onları beklediğini düşünüyorlar. Belki bir kısmı gaflette, bir kısmı iman ederek yaşıyor. Dünya hayatını düşünerek yaşıyor. Ahireti düşünerek yaşıyor. Dolayısıyla insanın sürekli olarak şuurunu açık tutması için dünya hayatını ve ölümü düşünmesi çok önemli. Yani bizim de sürekli bunu yapıyor ve hatırlatıyor olmamız lazım. Şimdi onunla ilgili ben bir film göstereceğim. Dünya hayatıyla ilgili. Gerçekten çok eksik yaratılmış özel olarak. Allah tarafından bir nimet olarak. İnşallah.
Şeytan Allah'a sanırız. Ey insanlar, hiç şüphesiz Allah'ın vaadi haktır. Öyleyse dünya hayatı sizi aldatmasın.
İnşallah.
Fatır Suresi 5. ayet.
Herkes o en sonda bir görüntü vardı. Çukurun evet. İçerisinde iskelet şeklinde. Herkes, yani şu anda yaşayan herkes en geç 50-60 sene içerisinde o şekilde bürünecek. Yani maşallah. En geç 50-60 sene içerisinde ben de şu an burada olanlar da.
İzleyen herkes.
İzleyen herkes. Evet. Hani 50-60 belki daha fazla yaşında da 100 sene diyelim.
En fazla 100 sene içerisinde. Kimse olmayacak. Şu anda dünyada olan hiç kimse 100 sene sonunda.
Herkes o şekilde
dünyada
olacak.
Dünyada olmayacak. Herkes yani görüntü olarak.
Evet. İnsanın işte bunu düşünüyor olması lazım. Yani en sonunda bir 100 sene de hani uzun gibi geliyor da hiçbir süre bile değil yani 100 sene. Hemen geçebilecek bir süre. 100 sene yaşasa bile bir insan. Bu kadar süre sonra bu hale gelecekse bir insan hani ben burada niye varım o zaman diye düşünmesi lazım. Yani niye geldim? Bu kadar düzen var. Ondan sonra her şey insan yaşamına hizmet ediyor dünya üzerinde. Dünyanın şekli işte bütün işte derslerde görülmüştür mesela. Güneşe olan uzaklığı, açısı,
çekimi,
atmosferi, Allah, işte dediğin oksijen. Gibi yer çekimi, oksijen miktarı, bitkilerin döngüsü, ekosistemler, denizlerin oranı, denizlerdeki canlılar, işte bakteriler fotosentez yapıyor bir taraftan mesela küçük canlılardan bahsediyorum, mikroskobik canlılar insan yaşamına hizmet ediyor. Meyvelere bakıyoruz, envai çeşit meyveler, sebzeler, yemek çeşitleri, her şey var. Bu kadar güzel düzen kurulmuş. 50-60 sene, 70 senelik bir dönem yaşayacağız ve hayatımızı kaybedeceğiz. Bu niye diye düşünmesi lazım insanın. Yani ben buraya işte hedeflere bakıyoruz. İşte üniversiteyi bitireceğiz. Ondan sonra şunu yapacağız, bunu yapacağız. İşte evleneceğiz. Çocuk sahibi, torun sahibi. Sonra orada kesiliyor mesela. Sonra torun sahibi
alırken.
İşte ondan sonra sonsuza kadar sanki mutlu gibi yaşayacağız gibi bir mantık. Evet. Ortaya çıkıyor. Öyle bir şey yok. Zaten oraya kadar yaşayacağım da belli değil. Yaşayacağım da belli değil. Yaşasan bile zaten ölüyorsun sonra işte. O şekilde geliyorsun. Dolayısıyla yani bu kadar düzenin kurulmasında bu kadar basit bir amaç olamayacağına göre çok büyük bir amaç olması gerekiyor. Siz mesela bir bakıyorsunuz böyle stadyumlarda işte acayip bir organizasyon yapılmış. Ondan sonra yemek satıcıları var işte orada. Yemek satan kişiler var. Ondan sonra içecek güvenlik satan kişiler var. İşte. Güvenlik. Ondan sonra oraya işte lavabolar kurulmuş. Ya bu acayip envai çeşit olay var. Ve muazzam bir organizasyon kurulmuş. Siz geldiğiniz zaman ilk işiniz ne olur orada? Burada ne oluyor dersiniz değil mi? Yani ne oluyor burada? Ne yapılacak falan? Konser mi var? Stad açılışı mı var? Maç mı var? Nedir? Yani büyük bir olay var belli ki bu kadar kurulmuş diyorsunuz mesela. Adama soruyorsunuz nedir bu diyorsun? Hiç diyor. Biz öyle oturmak için burada stadın içinde. Oturmak için geldik. O kadar düzen o yüzden kurulmuş. Çimlerin üzerinde oturacağız. Veyahut da hatta diyor ki hiçbir şey yok diyor yani. Hiçbir amacımız yok. Öylesine yaptık bu kadar masrafı. Yani 10 trilyon masraf yaptık buraya diyor mesela. Bu açılış için. Ama hiçbir şey yok diyor. Hiçbir anlamı yok diyor. Yani hiçbir şey için yapmadık biz. Bunu demek gibi bir şeydir yani. Dünya hayatındaki amacı bu şekilde belirlemek bundan daha da beterdir hatta yani.
Evet, biraz ülfet oluyor aslında. Dünya hayatına böyle biraz geniş açıdan baksa insan dünyaya ve dünyada her saniye ölen insan sayısı var. Bir de doğan insan sayısı var. Bu her saniye olan bir şey. Ve her insanın bak tarihin her, tarih okuyor insanlar değil mi? Öğrenciler. Ya tarihteki insanların isteklerine bakıyoruz. Tarihteki insanların başarılılarına ve başarısızlıklarına bakıyoruz. Hep aynı. Hepsi aynı nefis üzerine yaratılmışlar. Hepsi aynı şeylere karşı şehvet duyuyorlar. Veya mesela mümin olan kulları da Allah için tam Kur'an doğrultusunda nefsinin karşısında mücadele ediyorlar. Mesela yani başından sonuna evet tarih sahnesinde hep aynı ihtiyaçlar ve aynı emeller üzerinde insanların ihtiyaçları olduğunu görüyoruz inşallah. Ama her saniye ölen ve doğan insan sayısı var dünyaya. Geniş açıdan baktığınızda ya binlerce insan doğuyor, binlerce insan ölüyor. Ya böyle doldur boşalt sınıfı gibi, bir sınav salonu gibi aynen o şekilde sınav oluyor insanlar ve sınavı bitiren çıkıyor. Sınav için geliyor, sınavı bitiren çıkıyor. Bu kadar. Evet. Dünyanın yaratılış amacı.
Resmen bir Jerry Sayaç makinesi gibi düşünelim. Evet. İnsan doğduğu andan itibaren start veriliyor şeklinde. Zamanın geriye doğru işlediğini görüyoruz. Her saniye, her an ölüme bir adım daha yaklaşıyorsun ve nerede öleceğini. Mesela bir insan Ankara'da doğmuş olabilir ama İstanbul'da bilmem ne tarihte Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde diye bu şekilde yani anan saniye saniye oraya yaklaşıyor. Kimse buna engelleyemiyor. Çünkü bu bir kader. Allah'ın insanlara yazdığı alın yazısı. Herkesin farklı farklı ölüm şeyleri var. Kimisi hastalıktan ölebiliyor. Kimisi dediğimiz gibi trafik kazası olabilir veya başka sebeplerden ama herkesin bir sebebi. Niye yaratarak Allah insanların canını alıyor?
Ve dünya hayatına baktığımızda inşallah dünyadaki diğer bütün sınavlardan farklı olarak sınav yeri dünyanın her yeri oluyor. Sınav süresi herkese göre değişik oluyor. Sınavın sonunu alınacağı yer de herkese göre değişik oluyor ama dünyanın içindesin. Evet. Ve sorular tarihin ilk insanından beri Kur'an-ı Kerim'deki kitaptan inşallah soruluyoruz biz. Ve cevaplar da Kur'an-ı Kerim'deki kitapta var.
Maşallah.
Allah soruları ve cevapları aynı kitapta inşallah. Yani hangi soruları soracağını inşallah Kur'an'da Allah bize söylüyor Kur'an-ı Kerim'de. Ve bu sorulara karşı doğru cevapları bulabileceğimiz Allah, yani öğretmen diye de belki benzetme yapabiliriz. Allah elçilerini gönderiyor inşallah. Kur'an'ı bizden normal insanlardan daha iyi anlayan ve insanlara önderlik yapan, Allah'ın elçiliğini yapan inşallah Allah kullarını da gönderiyor. Peygamberlerini gönderiyor, elçilerini gönderiyor. Değil mi inşallah?
İnşallah.
Ve o insanların Kur'an ayetlerini daha iyi anlayıp dünyadaki bu sınavında inşallah daha da kolay sorulara cevap vermesini sağlayacak. Yine Allah'tan bir nimet olarak özel elçilerine göndermiş oluyor inşallah.
Zaten insan ömrü ortalama genelde dediğimiz gibi 70-80 yıl civarında. Ve bunun bir insana kalan süresi toplasan 5-6 yıl keyif, zevk için yapabileceğim bir şeyler var. Diğerleri uykuda yani olsun. Yani bir uyuyarak geçiriyoruz, yemek yiyerek geçiriyoruz, doğal ihtiyaçlarımızdan geçiriyoruz. Trafiğe giriyoruz, bir yerden bir yere 1-2 saate gidiyoruz. Hep yani bir engel var. Yani bir insan için ortalama 5-6 yıl bir süresi zevkine, keyfine yapabileceği bir şey. Bunda da Allah'a iman ederek, yaparak, ahiret hayatını düşünerek insanların yaklaşması, Kur'an-ı Kerim'e uygun şekilde yaşayarak yapması gerekiyor. Çünkü ömür sonsuz bir hayat Allah burada insanlara sunuyor. 5-6 yıl için sonsuz bir hayat seçilmek çok büyük bir saçmalık.
Şöyle bir gerçek de var. Şimdi insanlarımız bizim artık bir kısım insanlar şöyle bir üfete kapılıyorlar. İşte diyorsun ki dünya hayatı kısa, evet diyor. Dünya hayatı kısa, 3 günlük hayat diyor. O yüzden tadını çıkarmak lazım diyorlar mesela. Onlar da iman zayıflığından, iman eksikliğinden kaynaklanıyor. Aslında bakış açısı mantıkta baktığımız zaman doğru 3 günlük dünya
şöyle,
bir hayat.
Dünyanın hakikaten tadını çıkarmak lazım. Ama dünyanın tadını kim çıkartıyor? Onu da müminler çıkartıyor. Çünkü Allah Kur'an'da söylüyor zaten. Müslüman, tam Kur'an üzerine mümin hayatı yaşayan insan zaten dünyanın en konforlu ve mükemmel hayatını inşallah yaşar. Çünkü Allah ayette bildiriyor. Erkek olsun, kadın olsun, şeytan Allah'sın, kim salih bir amelde bulunursa, biz onu inşallah bu dünyada da, inşallah ahirette de çok güzel bir hayatta yaşatırız diyor.
Allah
bu dünyada çok güzel bir hayatı yaşamanın nasıl olacağını bize söylüyor. Salih amelde bulunarak.
İman edip salih ameller.
Evet. İman edip salih ameller. Salih amel ne demek? Salih amel o an Allah'ın razı olacağı inşallah amel olmuş oluyor. Yani mesela biz şu an programda değil mi? Tebliğ yapıyoruz. Mesela şu an bir salih amel Allah'ın izniyle.
İnşallah.
Çünkü bu şu dakikada değil mi? Yapılabilecek Allah'ın rızasına en uygun hareket bizim adımıza inşallah o. Bu bütün herkes için inşallah farklı farklı olabilir. Ama vicdanen zaten Allah onlara bütün kullarına, Müslüman olan, mümin olan, iman etme hevesi için olan herkese yapacağı doğru şeyleri ilham ediyor zaten. Nefsin, her nefsin doğru ilham eden bir tarafı var inşallah.
Allah diyor ki, şeytanın adasını mahiyette diyor ki, dünya diyor Müslümanlar için, ahiretse yalnızca Müslümanlar içindir diyor. Dünya hayatında gerçekten hani Müslümanların, müminlerin faydalanacağından bahsediyor Allah. Ama bu yani bu bir kısım örnek verdiğimiz insanlar bunu farklı olarak yorumlayan insanlar. Yani dünya hayatı demek istediği hani haşa Allah'ı tamamen unutarak hiçbir şekilde Kur'an'a tabi olmadan hani tabiri caizse kafasına göre yaşayan dediğimiz insanlar oluyor. Bu şekilde de olduğu zaman zaten bu insanların bir huzursuzluk, bir mutsuzluk ve bir aranış içinde olduklarını görüyoruz. Çünkü bu insanlar hiçbir şekilde aradıklarının ne olduğunu bilmediği için de dünya hayatını, ona göre dünya hayatının tadını çıkarmak dediğinin de tadını aslında çıkaramıyor. Farkına da varamıyor. Çünkü gerçekten insanın aradığı, bulmak istediği Allah'tır ve Allah'a olan Allah'ın bizden istedikleridir ve Allah'a olan sevgidir, saygıdır. O yüzden dolayı insanlar bunu aradıklarını bilmedikleri zaman dünya hayatının sanki güzelliklerine, Allah diyor zaten hani dünyanın güzelliklerine, zevkine, şevkine kapılıp gitmemizi söylüyor. Dünya hayatını yaşamamız gerekiyor. Evet, çünkü dünya bizim için yaratılmış Allah tarafından. Ama bunu her yaptığımız şeyde, her güzellikle, mesela dünya hayatı nedir? Güzel bir yerde oturmaktır mesela. Güzel bir yerde işte ne bileyim sohbet etmektir. Ama bunu yaparken de Allah'a bunun için şükretmektir ve Allah'ı anmaktır. Yani bunu yaparken İnşallah. Dahi Allah'ı anmamız mühim olan burada. Yani Allah İnşallah. Bizden tek istediği Allah'ı unutmamız ve Allah'ı sürekli İnşallah. Övmemiz, Allah'ı anlatmamızı istiyor Allah. O yüzden dolayı hani güzel bir şey yaparken dahi Allah'ı anıyorsak dünya hayatının hem tadını çıkarmış oluyoruz bu şekilde hem de Allah'ın bizden istediğini yerine getirmiş oluyoruz ve inşallah. İbadet etmiş oluyoruz Allah'a karşı. Bizler önemli mi? Olan güzellik i̇nşallah. Olan da bu zaten. İnşallah.
Bizler insanlar olarak aciz kullarız. Bunu da Allah bize gösteriyor. Yaşlanabiliyoruz veya kalbimize hükmedemiyoruz mesela. Bir an beynimizde kan gitmese ölebiliriz. Hepimiz aciziz her konuda. Evet. Allah bize acizliğimizi de gösteriyor, yaşlılığı da gösteriyor ve baki olan gençliği sadece sana ahirette vereceğini de söylüyor hadislerden Tabii. ve anlatıyor, ayetlerden bildiriyor. Buna göre yaşamımızı sürdürmemizin gerektiğini de anlıyoruz. Çünkü ahirette Allah sana genç olan bakiliği veriyor, en güzel hayatı veriyor, en güzel koşulu sağlıyor. Meyve ise en güzelini, araba ise en iyisi, ev ise en güzeli, her şeyin en güzelini sana sunuyor. Ve bunu da geçici dünya hayatından sonra sana vereceğini, buradaki hale hareketine göre bunu sana tekrar vereceğini bildiriyor inşallah.
İnşallah.
Bizlerin de yapmamız gereken Kur'an'ı tabi olarak o şekilde hayatımızı bu dünyada yani tadını çıkararak, yine tadını çıkararak ama belli yani belli şeylerle aralıklarla yapmamız gerekenleri bilerek bu hayatı bitirip diğer hayatta geçmemizi sağlamak inşallah.
Az önceki mesela videoda da Akın Hocam açtığı videoda izlediğimiz videoda mesela dünya hayatının geçiciliğiyle ilgili gerçekten çok güzel örnekler vardı. Oradaki mesela ünlü isimleri gördük. Herkesin belki defalarca filmlerini izlediği, defalarca işte fotoğraflarına baktığı ya da bir şekilde bir şeyleri takip ettiği insanların birkaç on yıl sadece yani birkaç on yıl içinde nasıl bir değişikliğe doğru gittiğini ve nasıl bir acizlik içinde olduğunu gördük. Bu bize Allah'ın bize gösterdiği bir gerçektir. Allah bize aciz olduğumuzu ve hiçbir şekilde kibirli ve enaniyetli olmamamız gerektiğini gösteriyor. Çünkü hiçbir şey bizim elimizde değil. Ya bugün yaşlılığımızı durduramıyoruz mesela. Bugün o insanlar da o güzel mesela dediğimiz bayanlar, işte yakışıklı dediğimiz erkekler hepsi baktığımız zaman o günden eser kalmamış. Hani o evet. o cazibeden, o güzellikten o anlamda bakarsak, hani mümin anlamda bakarsak hala o da bir ayrı güzelliktir hani yaşlılıkta ama hani bu kafada düşünen insanlar için söylüyoruz. Böyle baktığın zaman dünya hayatı diyorsun bitmiş adam yani o yakışıklı adam mesela o güzel kadın gitmiş yani oradan eser yok dünya hayatına
o haldeyken zaman. Aslında onu anlayıp yaşamak önemli. Çünkü bir anda bir şey olur çok yakışıklısındır veya çok güzelsindir evet. ama Allah sana bir anda bir şey yaratır gençken bile bir kaza geçirirsin. Gördüğün görüntünün apayrı bir dışına da çıkabilirsin. Bunu evet. bilerek ona göre o şekilde o yaştayken de bunu kavrayabilip yaşamak
önemli
inşallah.
Önemli olan onun olduğu zaman değil her zaman yani o zamanın içindeyken de o anın içindeyken de mesela o güzelliği yaşamak. Şu an mesela bakıyoruz dünyada çok fazla gerçekten iman etmeyen insanlar ve mümin olmayan insanlar da yaşadıkları hayatındaki skandalları görüyoruz mesela sıkıntıları görüyoruz. İşte hep bakıyoruz haberlerde görüyoruz gazetelerde izliyoruz. Görüyoruz, bakıyoruz. İşte uyuşturucudan öldü ya da herhangi bir madde bağımlılığından kaynaklı öldüklerini görüyoruz. İşte hayatlarının bitirdiklerini görüyoruz. Hep bunların gerçek mümin olmamasından kaynaklanıyor. Az önce de söylediğim gibi gerçekten ne aradığını bilmediği için bu insanlar her yola girebiliyorlar. Yani mümin olmayan insan, gerçekten Allah'a iman etmeyen insan her yere gidebilir, her yöne gidebilir, her yere kafası uçabilir. Çünkü Allah onların zihnini ve aklını o şekilde kapatıyor ve hiçbir şekilde iman etmediği için de Allah onları her yöne doğru saptırmasına Çünkü, sebep olabiliyor. Ama gerçekten mümin olan insanda Allah kesinlikle onun önünü kapatır her zaman. O yüzden dolayı da mesela çok fazla duymayız biz mümin olan bir insanın o şekilde hayatını kaybettiğini. Çünkü gerçekten mümin olan insan, Allah'ın istediği şekilde hareket eden bir insan, hiçbir şekilde dünya hayatındaki kötü şeytanın telkinine hiçbir şekilde gitmez. Tam aksine ona engel olmaya çalışır Allah'ın da izniyle. O yüzden dolayı da bunu dünya hayatında çok fazla örneklerini görüyoruz. Bizim burada yapmamız gereken de bu güzellikleri Allah'ın vermiş olduğu, çünkü bu yaşlılık da ölüm de Allah'ın bizlere vermiş olduğu güzellik. Bu güzellikleri görerek bizim sürekli iman etmemiz. Yani illa yaşlanmayı beklememiz değil. Çünkü insanlarda bazı bir kısım insanlarda diyor ki işte ben yaşlanınca artık diyor babam öyle yaptı benim diyor. 60 yaşına geldi ondan sonra diyor iman etmeye başladı, namaz kılmaya başladı diyor. Ama acaba sen 60 yaşına kadar yaşayabilecek misin onu düşünmüyor mesela. Hani yaşarsam yapacağım diyor. Ya o yaşa kadar yaşayamazsın? İşte 30'unda ölebilirsin, 20'inde ölebilirsin. Bugün yeni doğan bir bebek daha iyi ölebiliyor. O yüzden kimsenin ölümün yaşı ve sırası da olmadığı evet. için ne zaman ne olacağını bilmediğimiz için önemli olan sürekli Allah'a iman ederek ve Allah'ın bizden istediklerini yerine getirerek yaşamak gerekiyor. Bir de
peygamberlerin hayatına baktığımızda özellikle Kur'an'da mesela diyor ki ayette ona kavminin zürriyetinden başka iman eden olmamıştı diyor inşallah. Gençlerin. Yani gençlerinden başka iman eden olmamıştı diyor. Peygamberlerin çevresinde zaten baktığımızda hep gençler var. Toplanıyor. Ya zaten yani Müslüman bir hayat yaşıyorsa insan değil mi? Eğer Kur'an'daki hükümlerin hepsini doğru olarak kabul ediyorsa ve hayatını Kur'an üzerine yaşamaya düzenlemiş değil mi? Tam bir Müslüman olmak isteyen birisi ise o zaman zaten gençken en çok ameli yaparsın. Gençken en çok icraat yaparsın. Gençken en çok enerjiyi harcarsın. Ki cennette inşallah ecrin olur değil mi? Cennette anlatacağın anın olur. Yaşlandıktan sonra zaten sen kendin bir kere bakılacak durumuna düşüyorsun zahiren. Zaten yaşlı bir insan hastalığı çok oluyor değil mi? Allah'ın dilemesiyle. Zaten o durumda ki bakış açısı da çok samimiyetsiz bir bakış açısı. Çünkü yani kendisini böyle baktıracak değil mi? Kendisi faydalanacak yine. Yani kendisi bir şey verecek değil de kendisi faydalanacak bir kapı, bir şey arayışına girmiş gibi bir durum oluyor. Halbuki hem sağlığı zirvedeyken hem bütün melekeleri çalışır durumdayken değil mi? Yani yakışıklılığı ve güzelliği maksimumdayken, müthiş hafızası, bütün duyuları keskinken en güzel icraatları yaparsın. Değil mi? En çok yükü o zaman kaldırırsın inşallah Allah için. Zaten yani Allah'ı razı etmek için üzerine kurulu bir hayat yaşadığı zaman insan düşünür. Allah'ı razı etmek için en çok ne zaman çalışabilirim der. Zaten hani fizik yasına beden vermiş Allah. Yani zaten fizik lazım. Yani Allah'ın dilemesiyle bu tabii. Allah kaderde birçok insanı farklı şekilde imtihan edebiliyor. Sağlıkla mesela imtihan ediyor. Onu hocamız söylemişti mesela. Onun ecri çok çok çok böyle katlarca fazla oluyor. Mesela özürlü bir Müslüman kardeşimiz olabiliyor. Genç veya o yaşlı. O mesela aldığı ecir Allah'ı razı etmesi anlamında yani. Normal bir insana kıyasla çok daha fazla oluyor. O yüzden hani gençlik, yaşlılığı, yani hastalık halleri de böyle bir durumda oluyor. Ama gençlik, yaşlılık anlamında mantıken değil mi? Doğru olan gençken inşallah en maksimum çabayı harcamak. Bu yönde dua etmek zaten olması lazım inşallah.
Dünya hayatından bir şey alamayacak hale geldikten sonra tamam deyip de
evet.
Yani tamam diyor. Zaten dünya hayatından şu anda artık hiçbir şekilde bir şey alacak durumum yok diyor. Yani yürüyemiyorum bile diyor. En iyisi ben diyor.
Bir de farkına
kendimi
o zaman
dine adayım diyor.
O zaman işte bazı bir kısım insanlar da o zaman mesela açılıyor. Diyor ki ben diyor mesela 60-70 yıldır diyor varım evet diyor. Geriye bakıp dönüp baktığı zaman pek bir şey göremiyor yaptığı. Diyor ki tamam ben bunları yaptım mesela yapmışsa bir servet, bir varlık yaptıysa da kendine dönüp bakıyor mesela tamam bunları yaptım ama o zaman bir rahatsızlığı, bir halsizliği varsa kötü bir durumu, hani hastalık açısından hastalığı varsa baktığı zaman geriye hani diyor ki ben bunu yaptım ama diyor hiçbir şeye fayda etmiyor diyor. Şu anki durumuma hiçbir şekilde fayda etmiyor diyor. Bu şekilde mesela geç görüp ondan sonra iman etmeye başlıyor. Oysa bunu Allah onlara hani imtihanını o duruma düşmeden de önemli olan bunun farkına varmak. Yani illa hastalık durumunda ya da kötü bir durumda, zor kaldığın durumda değil. Önemli olan güzel zamanında da yani kendini iyi hissettiğin zamanda da Allah'a sürekli şükretmek ve Allah'a sürekli istediklerini yapmak, ibadet
zaten
etmek.
Zaten şeytan diyor, andolsun onların çoğunu şükredici bulmayacaksın diyor. İlk unutturduğu şey kullarına karşı, onlara karşı nankörlük. Allah'a karşı nankörlüğü öğütlüyor şeytan. Ve şükredici bulamayacaksın diyor. Yani Allah bize saymaya kalkışsak sayamayacağımız kadar bol ve güzel çeşitli nimet veriyor. Bildiğimiz bilmediğimiz. Yani bilmediğimiz nimetlerin sayısı bildiklerimizden çok daha fazladır inşallah. Buna rağmen Allah, şeytan insanların çoğunu Allah'a karşı teşekkür etmiyor. Yani şükran bildirmek, şükredici olmama yönünde telkin veriyor. İnsanların çoğu da şükretmiyor.
İşte doyumsuzluk mesela, oluyor evet. Orada da bir kısım insanlarda. Yani her şeyin olduğu zaman biraz daha iyisi olsun. Doyumsuzluğuna kapılıyor insanlar. Ondan da kaynaklanıyor.
Ve Allah bize verdiği güzelliklerde şöyle bir gerçek var. Şimdi biz hep bir kısım insanlar orada o hataya kapıldıkları için bunları unutuyorlar. Çünkü ülfete kapılıyor. Mesela diyor ki ben doğduğumdan beri diyor 2 yaşından beri konuşuyorum, görüyorum diyor. İşte ne bileyim hareket ediyorum, koşuyorum diyor ya da düşünüyorum, aklediyorum diyor. Oysa bu saydıkların hepsi bir mucize Allah tarafından verilmek. Yoksa evet. Hani bir konuşabilmek, biz hani herkes bugün hemen hemen hiçbir rahatsız olmayan herkes konuşabiliyor bugün mesela insanoğlu. Ama bunun farkına varmıyor. Bu çok büyük bir mucize mesela Allah'ın bizlere verdiği. Düşünebiliyoruz mesela Allah'ın bize verdiği çok büyük mucize. Bugün akli dengesi yerinde olmayan insanlar var. Konuşamayan insanlar var. Konuşma engelli, görme engelli insanlar var. Duyma engelli insanlar var. Bunlar daha çok farkında oluyor. Çünkü bu mucizeden yoksun oldukları için. Ama bizler bu mucizeler sürekli üstümüzde doğduğumuz andan itibaren bizde olduğu için ülfete kapılmamamız gerekiyor. Yani Allah'a bunun için şükretmemiz gerekiyor. Ya insanın hiçbir şeyi daha iyi olmasa sırf böyle sağlıklı olduğu için Allah'a şükretmesi gerekiyor. Çünkü Allah bu güzellikleri, mucizeleri bize doğduğumuz andan itibaren ve bizim lüksümüz için vermiş Allah. Bizim kendimizi güzel anlatabilmemiz, kendimizi güzel şekilde etrafa gösterebilmemiz için vermiş Allah. O yüzden dolayı da bizim bunu görüp Allah'a şükretmemiz gerekiyor. Çünkü hiçbir insanın, hiçbir insanoğlunun yapamayacağı bu güzellikleri, hiçbir şekilde bugün mesela konuşamayan bir insanı bilim teknoloji gelişti diyoruz, konuşturamıyoruz mesela. Hani öyle engel oluyor ki, ya da işte mesela yürüyemeyen bir insana. Bunlar hiçbir şekilde bir insanoğlunun yapabileceği şeyler değil. O yüzden dolayı Allah'ın bize bunun verdiğinin farkında olmamız gerekiyor. Ve Allah bunun için sürekli şükretmemiz gerekiyor. Çünkü bizi hep lüks içinde ve güzellik içinde yaratmış. Ve bize hep fazlasını vermiş Allah baktığımız zaman. Tek bir şey değil, hiç eksiksiz yaratmış bizi. Ve fazlasını vermiş. Bu da Allah'ın bize vermiş olduğu güzellik. Bunun için Allah'a sürekli şükretmemiz ve Allah'a kalben takva etmemiz gerekiyor. Kalbimizle inşallah.
İnşallah. Bazen konuşurken hani dilimizde sürçebiliyor. Bak şimdi Ender Hocam şey demiş, Allah'a saptırıyor demiş haşa yanlışlıkla. İnşallah. Allah affetsin. Tabii şeytan tabii saptırıyor şeytan inşallah. Saptırır. Onu da düzeltmiş olalım.
İnşallah. Herhalde... Kısa bir araya gitmemiz gerekiyor. Kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. İnşallah. Evet, kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. İlk yarıya girerken Allah'ın bize vermiş olduğu mucizelerden bahsetmiştik. Bir de bazen hani bunlar söylediklerimiz, konuşmak, görmek bizim hani herkesin görebildiği güzel şeyler Allah'ın bize verdi. Bir de bizim göremediğimiz, farkına varamadığımız ama bilimle, teknolojiyle ancak çözülebilecek gerçekler var. Anneyle ilgili, anne sütüyle ilgili, bebekle ilgili ve hormonlarla ilgili çok güzel Allah'ın bizlere vermiş olduğu ve herkesin hayatını sürdürebilmesi için gerekli olan şeyler Allah bizlere vermiş. Ondan biraz bahsedelim isterseniz Onur Hocam.
İnşallah. Sunumumuzu alabiliriz. Bebek için hazırlık yapan hormonlar. Bazı Şimdi yumurtalığın içinde anne karnında binlerce olgunlaşmamış çekirdek yumurta hücresi bulunmaktadır. Hipofizden gelen LH hormonunun etkisiyle bu çekirdek hücrelerden bir bölümü olgunmaya başlar. Yani çekirdek halinde olan yumurta hücresi, yumurta hücresine spermle birleşen anneden gelen üreme hücresi. LH hormonu luteinleştirici yani olgunlaştırıcı hormon. Bu hücreleri harekete geçirerek özel bir formüle sahiptir. Kan içinde birçok madde bulunmaktadır. Ancak bu maddelerin hiçbiri yumurtalıkları harekete geçirmezken LH hormonunun sahip olduğu özellikler bu etkiyi göstermektedir. Yani bu görev için özel yaratılmışlardır. Gelişmekte olan yumurta hücresine ve etrafında bulunan besleyici tabakaya folikül adı verilir. Hipofiz bezinden gönderilen bir diğer hormon olan FSH hormonu folikül üzerinde çok ilginç bir etki yapar ve folikül birdenbire özel bir molekül üretmeye başlar. Bu molekülün adı ise östrojen adını almaktadır. Kuşkusuz tüm bunları yapan alemlerin Rabbi Yüce Allah'tır. Bu sistemde onun sonsuz ilminin ve üstün yaratılışının delillerinden sadece bir tanesi gösterilmektedir. Yani ilk önce ayeti okuyalım, sonra açıklamasını yaparız. Yasin suresi inşallah 81-83. Ayetler. Şeytana Allah'a sığınırım. Gökleri ve yeri yaratan, onların bir benzerini yaratmaya kadir değil mi? Elbette öyledir. O yaratandır, bilendir. Bir şeyi dilediği zaman onun emri yalnızca ol demesidir. O da hemen oluverir. her şeyin melekutu yani hükümranlık ve mülkü elinde bulunan Allah ne yücedir? Siz ona döndürüleceksiniz diye buyuruyor Rabbimiz inşallah. Burada Allah ol dedikten sonra hemen oluverir diyor. Mesela bazı evrimciler biraz konu dışına çıkıyor ama Kur'an'a haşa delil göstermeye çalışıyorlar evrime ve sanki Kur'an'da ya kademeli bir yaratılışın olduğuna manasına gelen ayetler olduğunu söylemeye çalışıyorlar. Bu küllüm yani tamamen yanlış bir açıklama. Allah birçok ayette zaten mükemmel yarattığını söylüyor. Mükemmel ne demek? Yani en mükemmel hali demek. Yani onun daha evrimleşmemiş hali olsa ona mükemmel demezdi Allah. Allah kusursuz olduğunu ve mükemmel şekilde yarattığını söylüyor. Bu bir. İkincisi ol dediği zaman hemen oluverir diyor Allah. Yani aşama aşama içinde olur demiyor. Veya olup bir kademe içerisinde gelişir demiyor. Hemen en mükemmel ve kusursuz halinde olur diyor. Bu kadar basit. Bunun anlaşılmayacak bir tarafı yok inşallah. Aklıma gelmişken onu da söylemiş oldum. Bu sunumda anlatılan ise şimdi anne karnında hücre yani çocuğu oluşturacak olan hücrenin yarısı daha olgun bir halde beklemiyor. Mesela nasıl spermler erkeğin testislerinde bir aşama sonucunda yapılıyorsa ve bunda da erkeğin zerre kadar bir müdahalesi yoksa kadının vücudunda da tam erkeğin spermine uygun yumurta hücresinin yapıldığını görüyoruz. Yani her iki farklı bedende birbirine tam uyumlu hücreler inşa ediliyor. Yumurta hücresi de bunlardan biri ve bunu zahiren sebep olarak olgunlaştıran, onu geliştiren şeye baktığımızda etmenlere hormon olduğunu görüyoruz. LH ve FSH hormonu olduğunu görüyoruz. Bunlar da birer protein. Yani DNA'da şifre halinde bulunan, daha sonra bu proteine döndürülen, translate yapılan, dil çevirerek protein diline döndürülen iki tip hormon bunlar. Bunlar erkeğin vücudunda bulunan sperm hücresine hazır hale getiriyorlar bir hücreyi. O da yumurta hücresi oluyor maşallah. Sonra sperm o mesela gelmesi için ona sinyal gönderiyor. Sperm geldikten sonra elektrik yükünü değiştirmesi gibi özellikler kazanıyor mesela yumurta hücresi. Kadının vücudundaki 219 tane farklı hücre var yumurta hücresinden farklı olarak. 220. çeşit olarak yani 220 çeşit hücre var bir tanesi yumurta. Onda böyle bambaşka özellikler var. Ya elektrik mesela sinyal gönderiyor, sperm yolunu buluyor. Sperm gelip dölledikten hemen sonra elektrik yükünü değiştiriyor. Dış kabuğunu ona göre ayarlıyor ve başka spermlerin girmesini engelliyor gibi ekstra özellikler kazanıyor. Yani bir kalp hücresinde bu özellik yok, ihtiyaç da yok. Kas hücresinde de yok. Gözümüzün hücresindeki önündeki saydam hücrelerde de yok. Saçtaki hücrelerde de yok. Ama o hücrede özellik de var ve LH ve FSH hormonları da sadece yumurta üzerinde böyle bir etki yapıyorlar. Ya vücudun her yerine mesela o hormon gidebilir ama o hücrelerde olgunlaştırıcı bir etki yapmıyorlar. Veya östrojen salgılattırıcı bir etki yapmıyorlar. Biz burada her zaman gördüğümüz gibi inşallah anne karnında da anne bünyesinde de Allah'ın hikmetiyle uyumlu bir şekilde hücreleri mesela eğittiğini, doğuma inşallah hazırladığını, insanın bilinci olmaksızın, müdahalesi olmaksızın bunu hazırladığını ve yaptığını gösteren en güzel deliller bunlar inşallah.
İnşallah. O tabii çok büyük bir mucize. Yani iki ayrı vücutta iki ayrı yapı var ve bunlar birbiriyle tam uyum içerisinde. Yani mesela siz diyorsunuz ki hayatında hiç birbirini görmemiş insanlar var, mühendisler var. Sen diyorsun kardeşim öyle bir sistem yapacaksın ki işte mesela şeyler vardır, telsizler vardır veyahut da telefonlarda birbiriyle uyumludur mesela. Değil mi? Uydu alıcısı vardır, uyduyu algılayacak şekilde yapılmıştır. Uydunun sinyalini algılayacak şekilde yapılmıştır. Sen diyorsun öyle bir şey yapacaksın ki bir alıcı şeklinde karşı tarafta yapılacak cihazı davet edeceksin. Kendine doğru çağıracak sinyaller yapacaksın diyorsun bir tarafa. Ondan sonra ahiretten geldiğinde senin bir kilidin olacak. Karşı tarafta anahtar yapıyor. O kilidi de sen nasıl yapıyorsan yap. Karşı tarafla görüşemezsin diyeceksin. O sana aynı zamanda bir kilit yapacak. Hem de uydu sinyali üreten bir sistem yapacak. Bu kişiyi hiç görmemiş birisi de uydu sinyalini algılayacak bir cihaz. Aynı zamanda karşı tarafı da kilidini de açacak bir anahtar imal edecek. Yalnız bu iki tarafta birbirini hayatı boyunca hiç görmemişler. İletişimleri yok. Biz burada tabii bu örneği verirken akıllı varlıklardan bahsediyoruz. Evrimciler çok daha ileri gidiyor. Yani biz insan vücudunda baktığımız zaman bunlar hücre. Aklı yok, şuuru yok, beyni yok. Dediğimiz gibi ne yumurta hücresi daha önce sperm hücresini görmüş ne de sperm hücresi yumurta hücresini görmüş. İkisi birbirini hayatları boyunca hiç görmemişler. Zaten görme gibi bir durumları yok dediğimiz gibi. Gözleri yok, akılları yok, beyinleri yok, şuurları yok, yetenekleri, hiçbir şeyleri yok. Fakat ikisi de ayrı yerlerde olmasına rağmen tam sinyal olarak birbirine uyumlu ve anahtar kilit şeklinde uyacak şekilde yaratılmışlar. Bu bir evrim süreciyle oluşabilecek bir şey değil. Yani bunlar evrim süreci içerisinde birbirlerinden ayrı evrimleşerek birbirlerine uyumlu hale gelemezler. Zaten milyonlarca sene yok bununla ilgili. Sadece bir canlının yaşayabileceği kadar bir ömür var. Hani insan ömrü deseniz 60 sene var. 60 senede böyle bir sistemin olması zaten mümkün değil. Allah'ın izniyle. Biz de buna baktığımız zaman Allah'ın muhteşem yaratma sanatını görüyoruz.
Allah bize bunlarda gerçekten dediğimiz gibi bizim bunlar bazı kısımları söylediklerimiz göremediğimiz şeyler. Yani o sperm hücrelerinin birbirini tanımaması, işte yumurta hücresinin, sperm hücresinin birbiriyle bu kadar iç içe özelliklere sahip olması Allah'ın vermiş olduğu mucize. Bu da bize Allah'ın yarattığını gösteriyor. Allah'ın yaratıcı olduğunu gösteriyor. Çünkü hiçbir insan ya da hiçbir şuursuz varlık bunu yapamaz. Yani ne bir hücre bunu yapabilir, ne bir insan bunu yapabilir, bir araya getirebilir. Böyle bir şeyin mümkünatı yok. Tamamen Allah'ın tamamen can verdiği ve Allah'ın onlara bu görevleri vahyettiği çok açık ortada. Bu da bir yaratıcının olduğuna bizi götürüyor. Allah'ın olduğuna, varlığının olduğuna götürüyor. Ve bunlara bütün bu güzellik özelleri de Allah'ın verdiğini gösteriyor. Bunu bütün dediğimiz gibi hani bütün her yerde görebiliyoruz. Gözlerimizde de mesela aynı şekilde. Evet. Allah'ın bizim gözlerimize vermiş olduğu özellik hiçbir sistemde yok. İnsanın hani yaptığı, üretime başladığı hiçbir sistemde ne kamerasında ne videosunda ne de herhangi bir bu tarz aygıtında hiçbir şekilde Allah'ın bizim gözümüze vermiş olduğu özellik yok. Onunla ilgili bir video var, isterseniz onu izleyelim. Evet. Ondan sonra da konuşalım onun üstüne.
Kısa bir bilgi vereyim önceden. İnsanın göz kasları var ve istediği yöne insan şimdi istemli olarak çevirebiliyor iki gözünde. Fakat istemli kaslarla bunu yapıyoruz. Bir de istemsiz kaslar var. İstemsiz sinir sistemi diye bir şey var. Yani mesela kalp atışını, midenin durumunu ve birçok endokrin sistemini kontrol eden, senin isteğinin dışında çalışan, istesen de istemesen de ona etkilemediğin bir şey var. Sinir sistemi ve kas sistemi var. Şimdi gözde isteyerek mesela gözümüzü çeviriyoruz istediğimiz yöne. Bunu istemli kaslar yapıyor. Fakat istemsiz kas grubu istekli kasın bu çevirme eyleminden hemen sonra devreye girerek fokus ayarını yapıyor. Bu zoomlama mercek ayarını yapıyor ve iki gözün koordinasyonunu sağlıyor. Mesela bu kalemunda bir göz sola bakarken bir göz aşağı bakıyor mesela. Alakasız bakıyor ama oradan görebiliyor. Ayrı konu ama insan böyle yapamaz. İnsan da her iki göz belli bir açıyla belli bir noktaya bakmalı ki böyle üst üste çakışan iki görüntünün tam uyumuyla üç boyutlu bir derinlik algısı oluşması gerekiyor. Yani üç boyutlu olması için iki tane kamera gerekiyor ve belli bir açı gerekiyor. İstemsiz kas da tam bunu yapıyor işte.
Ve bunu yaptığını gösteren de bize mesela şöyle bir örnek verebiliriz. Bir video kamerayla mesela omuzumuzu alıp koştuğumuz zaman, bir görüntü almaya çalıştığımız zaman da görüntüde böyle sürekli bir kayma olur. İzleyen bir insan baktığı zaman, izletseniz o görüntüyü birisine, izlediği zaman görüntüde böyle bir baş ağrısı, bir böyle izlediği şeyde anlam verememe, algıda bir eksiklik yaratacaktır. Ama biz insanlarda böyle bir konu yok. Mesela biz koşmaya başladığımız anda gözlerimiz, hani vücudumuz sürekli yukarı aşağı hareket halinde bile olsa gözlerimize odaklanmadan dolayı mesela net olarak görebiliyoruz biz nesneleri ya da varlıkları. Hiçbir şekilde bir bulanıklık görmüyoruz ya da hiçbir şekilde bir ayarlama yapmıyoruz. Hocamın da az önce dediği gibi hani istemsiz kasların ayarını yapmıyoruz. Kendileri direktman zaten bunu görevi sonucunda Allah'ın vermiş olduğu. Direkt gerçekleştiriyorlar ve bu şekilde biz hayatımızı çok güzel bir şekilde sürdürebiliyoruz. Yani hiçbir şekilde bunun sıkıntısını yaşamıyoruz. İşte bunun da bunun farkına varmadığınız için de buna pek dikkat edemeyebiliyor bazı bir kısım insanlar. Bu kaçabiliyor gözden. Evrimcilerin de söylemek istediği, hani onlara söylemek istediğimiz daha doğrusu, ya bu olayları hiçbir şekilde açıklayamıyorlar. Ne bilimsel olarak, zaten bilim yok da onlarda, ne de kendi mantıklarıyla, akıllarıyla da açıklayamıyorlar. Tamamen saçma olarak, saçma açıklamalarla bunlara mantık getirmeye çalışıyorlar. Ama Allah bize bu verdiği üstün özellikleri, bu güzellikleri de biz sürekli an ve an görüyoruz. Onu izleyelim isterseniz videoyu.
Bu arada dün iki video daha göstermiş. Onunla da kısa bilgi verelim. Gözyaşı ve göz kapağı ile ilgili videolar göstermiştik. Gözyaşının muhteşem bir temizleme özelliği var. gözün içerisinde kaçan işte mikropları, bakterileri. Mesela çok kaliteli bir temizleyici ve normal hani temizleyicilere baktığımız zaman işte elle temas etmeyin, gözle temas ederse doktorunuzla iletişime geçin, uzun süre solumayın. Yani o kadar çok kuralı var ki o temizleyicileri kullanmanın. Zaten o kadar kuraldan sonra hani temizlesin yani, bırakın da temizlesin yani, temizlemesi gerekir zaten o kadar şey içerisinde. Bir göze, gözyaşına bir bakıyoruz. Yani gözün içerisinde en hassas yer. Ve ona zarar vermeden tüm gözü temizliyor. Göz kapağı var, istemsiz çalışıyor. İstemli de çalışıyor aynı zamanda. Bize sürekli olarak, çünkü göze oksijen gitmesi için kapanması gerekiyor. Veyahut da herhangi bir gözümüze bir şey kaçtığımız zaman yine kapanıp temizlemesi gerekiyor. Gözyaşı bezinin deliği var mesela. Hemen şu gözümüzün altında hafif böyle çektiğimiz zaman şurada çok küçük bir delik var. Oradan sürekli tam orada mesela. Yani kim karar veriyor bunu? Mutasyonlar mı karar veriyor? O delik mesela burada da olabilirdi. Ensemizde de olabilirdi.
Mutasyon olsa öyle olurdu tabii.
Tabii omzumuzda da olurdu.
Saçma yerlerde çıkabilirdi yani.
Sırtımızda da olurdu. Her yerde olabilirdi gözyaşı ve oradan salgıları da hiçbir şeye de yaramazdı. Şimdi burada yaratılıyorsa, tam gözün yanında göze salgılayacak şekilde yaratılıyorsa bu muhteşem bir yaratılışı gösteriyor. Şimdi göz merceği ile ilgili bir video var. Ona bakalım inşallah.
Fotoğraf çekilirken yapılacak ilk işlem netlik ayarıdır. Görme işleminde de görüntünün duyarlı tabaka üzerine net olarak düşmesi için aynı işlemin yapılması gerekir. Fotoğraf makinelerinde bu işlem elle, gelişmiş kameralarda otomatik olarak yapılır. Daha özel amaçlı kullanılan mikroskop ve teleskoplarda da yine netlik ayarı yapılır. Ancak bu ayarın yapılması için geçen zamanda görüntüde mutlaka bir bulanıklık olur. Ayrıca her durumda bu işlem zaman alır. Oysa insan gözü bu ayarı her an çok kısa bir süre içinde bulanık bir görüntüye yer vermeden kendi kendine yapar. Üstelik kullanılan yöntem taklit edilemeyecek kadar üstündür. Göz merceği irisle göz bebeğinin hemen arkasında yer alır. Görevi, göze gelen ışık ışınlarını kırarak alt tabakaya odaklamaktır. Göz merceğinin şekli, etrafında bulunan kaslar yardımıyla değişebilir. Bu sayede göze farklı açılardan gelen ışık sürekli alt tabakaya odaklanır. Örneğin, yakına bakıldığında göz merceğinin çevresindeki kaslar kasılır, merceğin ortası bombeleşir. Uzağa bakıldığında kaslar gevşer, mercek uzayarak incelir ve uzaktaki nesnelerin görüntüleri netleştirilir. Sonuçta ortaya kusursuz netlikte görüntüler çıkar. Eğer gözde bu ayar kendiliğinden yapılmasaydı, örneğin bir düğme yardımıyla insan baktığı noktaya odaklama yapmak zorunda kalsaydı, görmek için sürekli özel bir çaba harcaması gerekecekti. Görüntü bir netleşip bir bulanıklaşacaktı. Bir nesneye bakıldığında görebilmek son derece zaman alacak, hayat büyük ölçüde yavaşlayacaktı. Ancak hiç kimse karşısında belli bir uzaklıkta duran nesneyi net olarak görmek istediğinde aradaki mesafeyi, merceğin odaklama ayarını ve bunlarla ilgili birçok hesaplamaları yapmakla uğraşmaz. Nesneyi net görebilmek için yalnızca ona bakması yeterlidir. Geri kalan tüm işlemler otomatik olarak göz ve beyin tarafından halledilir. Kameralarda kullanılan objektifler, yıllar süren araştırmalar sonucunda bugünkü teknolojik düzeylerine kavuşmuşlardır. Ancak zaman içinde bu aletler eskir, bozulur, parça değişimine ihtiyaç duyar. Ayrıca her biri bu iş için özel olarak hazırlanmış fabrikalarda uzman teknisyenler tarafından birçok farklı materyal kullanılarak üretilir. Gözse anne karnında tek bir hücrenin bölünerek çoğalması sonucunda oluşmuştur ve insan yaşamı boyunca görevini eksiksizce yerine getirir. Başınızın üzerine bir kamera bağlayıp çekim yaparken koşsanız veya yürüseniz kaydedilen görüntüde belirgin kaymalar ve sarsıntının izleri olur. Oysa tıpkı başınızın üzerine bağlanmış bir kamera gibi çekim yapan gözünüz yürürken ya da koşarken hiçbir rahatsızlık hissettirmez. görüntüde bir sarsıntı veya kayma olmaz. Bütün bu kıyaslamalar gözdeki mucizevi tasarımı açıkça ortaya koymaktadır. Allah, insanı ihtiyacı olan bütün sistemlerle birlikte kusursuz bir düzen içinde yaratmıştır. De ki, sizi inşa eden, size kulak, gözler ve gönüller veren O'dur. Ne az şükrediyorsunuz.
Maşallah, çok büyük bir nimet. Yani insanda tabii bunun gibi milyonlarca nimet var. Yani biz sadece işte bir tanesi bu. Gözün hemen odaklıyor olması. Bizim elimizde olmasa yani gün içerisinde sırf onunla uğraşırdık zaten.
Ve
değil mi? Sağa sola baktığımız zaman işte bir saniye şu an seni netleştiriyorum. Bir dakika biraz kıpırdamazsan zaten anca netleştirdim falan gibi. Böyle sürekli uğraşıyor olmamız gerekirdi. Ama hiç öyle bir şey olmuyor. Nereye baksak anında netleşiyor. Yani bizi izleyenler de mesela bu nimeti anlamak için mesela sağa sola baktıkları zaman uzağa bakıyorsun hemen netleşiyor. Yakına bakıyorsun hemen netleşiyor. Eline bakıyorsun hemen netleşiyor. Yani ne kadar üstün bir teknoloji. Böyle bir teknolojiyi Allah bize nasip ediyor. Dolayısıyla bizim şimdi Allah karşısında son derece boyun eğici, ona son derece teslim ve son derece şükredici olmamız gerekiyor.
Ve o kameralarda şöyle bir özellik de var. Mesela az önce bahsedildiği gibi şimdi fotoğraf makinesi, bir fotoğraf çekim yapan insan çok net bilir. Fotoğraf makinesinde önce bir ayar yaptıktan sonra bir de ortamın ışığını da ayarlamanız gerekiyor. Yani normal canlı gözle gördüğünüz ışık sizin için yeterli olmuyor. Ne bileyim güneşin vurduğu ışık olabilir ya da etraftaki bir ışık olabilir. Buna uygun şekilde ya gölgelendirmek ya da ışıklandırmak gerekiyor. Nesnenin net rengine kavuşabilmek için, gözün aynı şekilde görebilmesi için. Oysa bizim gözümüzde hiç böyle bir şey yok. Yani hiçbir şekilde hani güneşte ya da gölgede olsun biz baktığımız zaman da ışık ayarlamasını direkt kendi gözümüz yapıyor mesela. Direkt görebiliyoruz nesnenin ne olduğunu. Ama diğer şekilde insanoğlunun yapmış olduğu, hani insan gözünden esinlenerek yapmış olduğu fotoğraf makinesi ya da videoda bu yok. Ve zaten baktığımız zaman da insanoğlunun yaptığı da gözden esinlendiği çok açık ortada zaten. Verdiği isimler de gözdeki isimler. İşte lens, işte lens ayarlamalar diyoruz. İşte objektif mesela hani bakışından bahsediliyor, lensinden bahsediliyor. Bu şekilde hani gözden esinlenerek yapılıyor ve gözün birebir muhteşem özelliğinde bir cihaz çıkmıyor ortaya çünkü hiçbir şekilde Allah'ın yaptığı kusursuzca yaratılışa aynı şekilde hiçbir insanoğlu üretimini o şekilde hani Allah'ın yarattığı gibi mümkün değil yapabilsin taklit etse dahi. Çünkü Allah çok güzel özellikle yaratmış bizleri ve verdiği bu özellikle de bize hep düşünerek yani bize insanoğlu hep düşünülerek yapılmış Allah'a ve insanların lüksü için yapılmış, güzelliği için yapılmış. Buna bakıp Allah'a da şükretmemiz gerekiyor inşallah. İşte bu mesela bahsettiğimiz olaylar, bu kameraların, biyomimetiklerin hepsinin olması da bize bu zamanın farkında olmamızı sağlıyor. Yani bilim ve teknoloji geliştiği için biz şimdi bazı şeylerin farkına varabiliyoruz. Teknolojiden kaynaklanan mesela gelişmeler oluyor. Allah bize, peygamberimiz mesela hadislerde bize bildiriyor ve Allah bize Kur'an-ı Kerim'de bildiriyor. Bu zamanda yaşayacağımız bilimden, teknolojiden bahsediliyor. Bu zamanda yaşanacak olaylardan bahsediyor. Ve ahir zamandan bahsediliyor. Hem Kur'an-ı Kerim'de hem de peygamberimizin hadislerinde. Bugün bu kameraların, videoların, bilgisayarların, televizyonların oluyor olması demek, bizim bunları anlatıyor olmamız demek, ahir zamanda olduğumuzu gösteriyor.
İnternet demek değil mi?
İnternet. Evet. Allah çünkü bunların hepsinden bahsetmiş bize. Hem Kur'an'da hem de peygamberimizin hadislerinde Allah bize bildirmiş. Baktığımız zaman biz bunları görüyoruz birebir. İşte Allah diyor ki televizyonlardan bahsediyor mesela, internetten bahsediyor, telefonlardan bahsediliyor. Ve bu şekilde birçok bilimsel gerçekten bahsediliyor. Bunların da ahir zamanda gerçekleşeceğini söylüyor. Özellikle de son 30 yılda bu bilimsel teknolojinin, bilimin ve teknolojinin de ilerlemesi bize ahir zamanda olduğumuzu gösteriyor. Ve Peygamber Efendimiz de bize Hazreti Mehdi Aleyhisselam ve Hazreti İsa Aleyhisselam'dan bahsetmiş hadislerinde. Ve yaşayacağımız olaylardan bahsetmiş. Yaklaşık 200 tane olay var. Ve bunların 150'den fazlası gerçekleşti peygamberimizin bahsettiği. Ve peygamber efendimizin dediği gibi tesbih tanelerinin peş peşe gelmesi gibi olayların ardı ardına geleceğinden bahsediyor. Ve bu olaylarda son 30-40 yıl içinde peş peşe ardı ardına geldiğini görüyoruz. Bunlardan bir tanesi de dünyada yaşanan ekonomik krizden bahsetmiş peygamber efendimiz. 2000 yılın 7 yılında başlayan ve bütün dünyayı etkileyen ekonomik krizden Peygamber Efendimiz hadiste şöyle bahsetmiş.
Sallallahu aleyhi ve sellem.
2007 yılında başlayan ve bütün dünyayı etkisi altına alan ekonomik kriz Peygamber Efendimizin 1400 yıl önce haber verdiği bir ayrı zaman alametidir. Geçtiğimiz Ekim ayında Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşanmaya başlanan kriz yalnızca Amerika Birleşik Devletleri'ni etkilememiş, İngiltere'den Almanya'ya, Fransa'dan Rusya ve Uzak Doğu'ya kadar dünyadaki tüm ekonomi piyasalarını sarsıcı şekilde etkileyen küresel bir krize dönüştürmüştür.
Yani dünyanın süper güçler olarak bilinen Avrupa'nın bak İngiltere, Almanya, Fransa zaten.
Rusya. Bunlar hep büyük kuvvetler olarak bilinen.
Amerika'da olmak üzere.
En sonunda yaşanan doğal felaketle, tsunamiyle Japonya. Ekonomisi tamamen alt üst oldu mesela. Dünyanın en iyi ekonomilerinden biriydi. Teknolojilerin en iyi olduğu ülkelerden biriydi. Fakat Allah'ın vermiş olduğu bir afet sonucunda bütün bunların gerilemeye gittiğini gördük. Ve en mühim olanı da bunun 1400 sene önce bahsediliyor olması. Peygamber Efendimiz'in bize bunu bildiriyor olması. Ekonomik krizin evet. Bütün dünyayı, yani orada Peygamber Efendimiz bir kısma söylemiyor mesela. Bir kısım demiyor. Tüm insanları diyor. Bu bütün dünyadan kastetmiş Peygamber Efendimiz.
Japonya'daki tsunami sonrasında ne oldu? Oradaki dini, onların dininin lideri bütün halkı dua etmeye davet etti değil mi?
İnşallah.
Ama bak bütün halkı dua etmeye daha önce davet etmiyordu yalnız. Tsunami'nin etkisi oldu bu. Bütün halkı dua etmeye davet maşallah etti. Onu hocamız röportajda dedi. Tamam dedi. Hatta bütün dünyayı da yanlış hatırlamıyorsam kendi halkını ve bütün dünyayı insanların da davet etti.
Ve insanları, onlarda farklı inanışlar vardı. İnsanlar evet. Artık değişmeye başladı.
Hocamız dedi ki tamam doğru dua edelim ama kime edeceğimizi söylemesi lazım inşallah. Allah değil mi? Her şeyi yaratan, İnşallah. Bütün gücü kudrete sahip olan Allah inancının inşallah her kişiye yayılması lazım. Bu hadise de ona vesile oluyor inşallah. Evet.
Devam edelim. Yoksulluk sadece dünyanın belirli ülkelerini ilgilendiren bir problem olmaktan çıkmış ve modern ülkelerde bile toplumları tehdit eden bir tehlike haline almıştır. Konuyla ilgili gazete küpürleri var bir sonraki slaytta. Evet. Burada işte 1001 yıllık hani şirketlerden bahsediliyor. Şirketlerin ekonomik krize girdiğinden bahsediliyor. Dünyayı bütün krizin dünyayı sardığını ve hiçbir şekilde de mesela yukarıdaki başka gazetede de az önce söylediğimiz gibi Avrupa tsunami'si Asya'ya da vurdu diyor mesela. Bir tsunami sonucunda bütün Japonya'nın mesela ekonomik krize düşmesi. Ya bu şekilde bütün dünyanın etkileneceğinden bahsediyor Peygamber Efendimiz hadislerinde. Ve şu anda olan ekonomik krizden hiç kimsenin hiçbir şekilde bir bilgisi yok. Yani nasıl olduğu ve neden olduğundan bilgisi yok. Ve neden olduğunun da bir bilgisi yok. Yani insanlar tarafından nasıl çıktığını, nasıl başladığını da. Çünkü dünyada olan, hani baktığımız zaman zahiren olan hiçbir büyük bir etki yoktu. Bütün dünyayı etkileyecek bir krizin olması. Ama bir yerde başlayıp ve sonra bunu zincir halinde takip eden diğer halkalarına da geçtiği, diğer ülkeleri de sarıp bütün Avrupa'yı hatta bütün dünyayı etkileyen bir ekonomik krizi de dünyaya da başladı 2007 yılında. Ve Peygamber Efendimiz hadisinde de söylüyor 7 yıl süreceğini. Hocamız hadislerden yola çıkarak açıklamıştı onu. Dünyadaki ekonomik krizin 7 yıl süreceği. Daha sonra da açıklamalar yaptılar Merkez Bankası ve Dünya Bankası'ndan da. Bu tarihleri 2014 olarak bildirdiler. Ama herhangi bir neden sunamadan hani. Bir sebep söyleyemeden tabii ki hani hadislerden ve Allah'ın bize bildirdiği ayetlerden de bu açık olarak belli oluyor.
Yani hocamızın söyledikten sonra o açıklama evet. Geldi IMF'den değil mi?
Evet.
Tek kaynak var hocamız. Bu kadar. Evet. Hocamız da tabii Kur'an ve hadislerden yorumlayarak onları çıkartıyor inşallah.
Evet şimdi Dünya Bankası Başkanı Robert Zoellick'in dünyada yaşanan bu ekonomik kriz için yaptığı açıklamayı okuyayım. Dünyanın eşi benzeri görülmemiş bir ekonomik krizle karşı karşıya olduğuna, yoksul insanları daha fazla acı çekebileceğine dair yaygın bir mutabakat var. Ve bir insani felaketi önlemek için zamanında müdahaleyi sürdürmeliyiz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bundan yaklaşık olarak 1400 yıl önce içinde yaşadığımız ahir zamanda ekonominin genel olarak bozulmaya uğrayacağını hadislerinde bildirmiştir. Bunun Hazreti İsa'nın ikinci kez yeryüzüne inişi ve Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın ortaya çıkışı öncesinde gerçekleşecek bir alamet olduğunu da haber vermiştir. Hadislerde konuyla ilgili olarak şöyle bildirilmiştir. Mehdi çıkmadan önce milletler arasında ticaret ve yollar kesilecek. İnsanlar arasında fitneler çoğalacaktır. Herkesin az kazançtan yakınması, paraları için zenginlerin saygı görmesi, piyasanın durgun olması, kazançların azalması. Peygamberimizin hadislerinde üçü de şu anda yaşadığımız bir gerçek. Milletler arasında ticaret ve yollar kesildi ekonominin düşük olmasından kaynaklı. Herkes az kazançtan yakınıyor şu an bütün dünyada. Çünkü paralar kısıtlı dünyada şu anda. Ekonomi durgun, piyasa durgun, kazançlar az. Peygamberimizin tıpkı hadislerde belirtildiği gibi şu anda biz yaşıyoruz günümüzde. 1400 sene önce Peygamber Efendimiz bize bu gerçeği anlatıyor. Ve biz bunu gördüğümüz zaman da Hazreti Mehdi Aleyhisselam ve Hazreti İsa Aleyhisselam'ın dünyada faaliyetlerini olduklarını ve dünyada olduklarını ve bu şekilde ayrı zamanda Müslümanlık için mücadele etmeye başlayacağı zamanın olduğunu gösteriyor. Bu da bize Peygamberimizin bildirdiği bir hadisti.
Şimdi bu
150 taneden bir tanesi.
Evet, hadislere baktığımızda bir kısım taife var. Yani Hazreti Mehdi'nin haşa yaşamadığını, daha sonra gelecek olduğunu, bu alametlerin de zaten hani birçoğunun zaten olduğunu, bunların özellikle bu zamanda oluyor olmasının geçmiş zamanda olmasından bir fark olmadığı gibi imalarda bulunuyorlar. Şimdi hadiste dikkatlice inceleyecek olursak, bakın diyor ki hadiste bir kere, Mehdi çıkmadan önce milletler arasında ticaret ve yollar kesilecek diyor. Milletler arasında ne demek? Dünyada demek, yani bütün dünyada demek. Bütün dünyayı içine alan, yani milletler ne demek? Uluslararası, her yönde. İthalat, ihracat, Dünya Bankası, IMF, dünya borsaları. Bunların hepsini kapsayan konu. Milletler arasında ticaret kesilecek diyor. Bunu Peygamber Efendimiz 1400 yıl önce söylüyor. Diğer bir hadiste de herkesin az kazançtan yakınması. Bak, Medine halkı demiyor. Arap kavmi demiyor veya kuzey kıtası demiyor.
Doğru herkes söylemiyor, diyor. İnsan söylemiyor.
Evet, herkes
herkesin az kazançtan yakınması.
Herkes ne demek? Herkes demek. Bütün dünya demek. Amerika, Avrupa, Afrika, Avustralya, her yerde şu an ekonomik kriz var mı? Var. Şimdi bu söylemlerde bulunan ve bu hadisleri değişik yorumlamaya çalışan insanların şimdi bunu açıklaması lazım. Yani bu ekonomik kriz de bir kıyamet alametidir ve ilk hadiste belirtildiği gibi Mehdi çıkmadan önce, inşallah yani zuhur etmeden önce, Mehdi'nin yaşadığı bir dönemde ama Mehdi'nin artık Mehdi olarak ortaya çıkmadan hemen öncesinde olan Hazreti Yusuf kıssasında da görülen
7 yıl.
Evet, 7 yıl yoksulun olduğuna da oradakine de benzer bir şekilde bir ekonomik kriz bu. Apaçık bir şekilde görülüyor bu. Bunun için mesela ne olduğunu bize açıklaması lazım. Bu hadislerin neye işaret ettiğini söylemesi lazım. Hadislerin bu şekilde gerçekleşmesinin ne manaya geldiğini açık yüreklilikte, objektif bir şekilde itiraf etmesi lazım. Söylemesi lazım. Yani bu kıyamet alameti, bu Hazreti Mehdi'nin çıkış alameti değil de nedir? Değil mi inşallah? Çok açık bir şekilde alamet. Birçok alamet var. Bu da onlardan bir tanesi inşallah. Çok açık bir şekilde görülebilecek bir şey. Evet.
Şimdi mesela böyle komaya giren kişiler oluyor. Mesela bir trafik kazası geçiriyor, bir şey oluyor. Kalbi durabiliyor veyahut da ne bileyim başka sebepten dolayı şuuru gidiyor, bir şeyler oluyor. O şimdi o kişiye siz böyle başına geçip de önemli konuları anlatmaya kalksanız o sizi duymayacaktır büyük ihtimalle. Yani siz işte bak şöyle şöyle konular da çok önemli deseniz de zaten yatıyor orada. Yani ona kalbi de durmuş, komaya girmiş, bitmiş durumda. Dolayısıyla sizi dinlemeyecektir ve anlamayacaktır da. Ama siz ona bir elektroşok uyguladığınız zaman o birden şuuru açılır, kendine gelir. Sizi de dinlemeye başlar, çok güzel söylediklerinizi de anlamaya başlar. Şu anda da bir kısım insanların durumu öyle. Yani ayrı zamanda. Mesela çok önemli konulardan bahsediyoruz. İşte iman hakikatlerinden bahsediyoruz, Kur'an üzerinden, ayrı zaman alametlerinin gerçekleştiğinden ve bunların çok büyük bir müjde olduğundan bahsettiğimizde bir kısım insanlar bize böyle hani değişik bir surat ifadesiyle donuk bir şekilde baktıklarını görüyoruz. Aynen onun gibi yani böyle normal komadaymış gibi, şuur gitmiş gibi bir vaziyette oluyor. Ama işte bu ayrı zamanda hocamız da dedi mesela 2012'de çok büyük olaylar olacak. Yani insanları çok şaşırtacak, şoka sokacak olaylar gerçekleşecek. Tabii bu nimet olacak insan için. Hani mesela o komaya girmiş bir insan için nasıl normalde siz birisine elektrik verseniz...
Canlandırıcı bir şey olacak.
O zarardır değil mi? Onun için çok rahatsız edici bir şey. Acı çeker bayağı bir. Ama o anda o haldeki bir insana verdiğiniz şok çok faydalıdır, onu hayata döndürür. Aynen öyle, aynı zamanda da şu an yaşanan olaylar ve yaşanacak olaylar, çok daha büyük olaylar yaşanacak. Yani biz bunu hadislerden biliyoruz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem zulme göktekiler ve yerdekiler dayanamaz hale geldiği zaman Hazreti Mehdi çıkar buyuruyor. Dolayısıyla o şoklamalar sonunda, o şoklar sonunda insanlar diyecekler ki canlar. İman hakikatleri var, Kur'an mucizeleri var, görüyoruz, Kur'an'a iman ediyoruz, ahir zaman alametleri, evet gerçekten hepsi gerçekleşti, bunlara da hepsine iman ediyoruz. Allah'ım bizi kurtar diye dua edecekler. Yani hepimiz dua edeceğiz inşallah. Dolayısıyla bunları göreceğiz. Ama tabii o dönem gelmeden önce şuuru açmak çok önemli. İlle yani bir elektrik şoku veyahut da normal işte bu yaşanan olaylardan sonra evet tamam biz artık şu an anlıyoruz demek yerine şu anda da anlayabilir zaten bir insan. Düşündüğü zaman bir dakika samimi olsun yeter yani. Normal bir insan ben bir dakika dur kardeşim diyecek. Ben bir 5 dakika samimi olarak düşüneceğim. Bütün dünya hayatına olan bağlılığımı unutacağım. Ondan sonra planlarımı unutacağım. Gelecek kaygımı unutacağım. Gelecek planlarımı unutacağım. Hepsini bir kenara bırakıyorum. 5 dakika samimi olup samimi düşüneceğim. Nedir bu olaylar diye inceleyip baktığımda ha haber tamam şu an ayrı zamandayız. Yapmamız gereken şeyler Kur'an'a ve hadislere göre belli. Ve onu yapmamız gerekir der. Ama bu samimiyeti yakalayamayınca tabii bu şekilde gaflet içerisinde çok az bir güruf da olsa bir kısım insanlar dolaşabiliyor. İnşallah bu olayları görünce hiç öyle bir insan kalmayacak. İnşallah.
Peygamber Efendimiz Hazreti Mehdi döneminde ya çıkışın alametleri olarak da İslam ahlakını özüne döndüreceğinden de bahsediyor. Yani Kur'an'daki hurafeleri, insanların batıl inançlarını da
Kur'an dışı hurafeleri.
Evet, Kur'an dışı hurafeleri. Gerçek Kur'an-ı Kerim'deki yazan şekilde insanlara tekrar gösterip öğreteceğini peygamber dönemimizdeki gibi yaşatacağından bahsediyor. Bununla ilgili bir slaytımız var. İnşallah ondan devam edelim. Hazreti Mehdi Aleyhisselam döneminde İslam ahlakı özüne dönecektir. Hazreti Mehdi Aleyhisselam döneminde İslam dini peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dönemindeki asıl haliyle yaşanacaktır. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellemin her yaptığını o da Hazreti Mehdi Aleyhisselam da yapacaktır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cehaliyet temellerini yıktığı gibi o da Hazreti Mehdi Aleyhisselam da önceki temelleri yıkacaktır. O Hazreti Mehdi Aleyhisselam İslam'ı yeniden baştan alacaktır.
Demek ki hadiste bildirildiği gibi birçok hadisin doğru çıkmasında olduğu gibi günümüzde İslam aleminin parça parça olması ve yanlış bidatlarla doldurulmuş münafıklar tarafından Kur'an'daki özünden uzaklaştırılmış bir din yaşadıkları bir ortamla inşallah Hazreti Mehdi geliyor.
İnşallah.
Değil mi? Ki böyle bir ortam olunca Hazreti Mehdi düzeltiyor onu inşallah.
İnşallah.
Demek ki şu an yaşadığımız İslam aleminin, dünyadaki bütün İslam aleminin değişik taifelere ayrılması ve birçoğunun da özünden, yani İslamiyet'in özünden uzaklaşıp bidatlarla dolu olan bir din yaşıyor olmaları da Hazreti Mehdi'nin inşallah hayatta olduğunun bir belirtisi.
İnşallah. Hazreti Mehdi Aleyhisselam zuhur ettiğinde aynı peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yaptığı gibi o dönemin tüm ateist, inkarcı sistemlerin fikren mağlup edecek, bu sistemlerin tüm fikri altyapılarını, öğretilerini, felsefelerini, batıl uygulamalarını ve inançlarını geçersizliğini insanlara gösterecektir. Ardından da İslam ahlakının Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dönemindeki gibi özüne tam uygun şekilde tüm bidatlerden, gerçek dışı uygulamalardan arınmış haliyle yaşanmasına vesile olacaktır. Hazreti Mehdi aleyhisselam gerçek İslam ahlakını ortaya çıkaracaktır. Hadislerde bildirildiğine göre Hazreti Mehdi aleyhisselam ortaya çıktığında İslam dinine sonradan dahil edilmiş tüm batıl inanış ve uygulamaları ortadan kaldıracaktır. İnsanlar arasında Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti seniyyesiyle muamele edecek. Rivayetlerinde bildirildiği gibi Peygamberimiz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yoluna uyacak ve tıpkı onun dönemindeki gibi din ahlakının hak haliyle yaşanmasına vesile olacaktır. Hadiste şöyle bildirilmektedir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin en başta İslam'ı nasıl ayakta tuttuysa Hazreti Mehdi aleyhisselam da en sonunda aynı şekilde İslam'ı ayakta tutacaktır. Hazreti Mehdi aleyhisselam hiçbir bidate bırakmayacaktır. Hazreti Mehdi aleyhisselam kaldırmadık bidat bırakmayacaktır. ahir zamanda aynı Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin gibi dinin icablarını yerine getirecektir. Bidatin anlamı dinin aslında olmadığı halde dine dahil edilen batıl adetler. Hazreti Mehdi aleyhisselam hiç kimsenin, hiçbir düşüncenin, hiçbir tarikatın etkisi altında olmayacaktır. Arkasında İsa bin Meryem'in namaz kılacağı kaim Hazreti Mehdi aleyhisselam dışında biz Ehl-i Beyt'ten olan hepimizin boynunda zamanın Allah'ın hükmünü tanımayan tanımayan her varlık, güç, şeytan, bidati olacağını, Hazreti Mehdi aleyhisselam döneminde dinsizliğin hakim olacağını, hemen herkesin bu sisteme bağlı olacağını biliyor musunuz? Yüce Allah onun veladetini, zuhurunu gizleyecek ve şahsı saklayacaktır. Böylece o zuhur ettiğinde kimsenin biati onun boynunda olmayacaktır.
Yani Hazreti Mehdi aleyhisselam geldiğinde normalde o dönemde yaşayan Müslümanlar ve onların bir kısım liderleri tağuta, yani Allah'ın taraftarlarının karşısında deccaliyetin tarafında olan insanlara bağlı olduklarını inşallah buluyor. Hazreti Mehdi aleyhisselam bunu da değiştiriyor. Deccali ortadan inşallah kaldırdığı gibi, onu Allah'ın izniyle ona vesile olduğu gibi, deccale bağlı olan bu liderlerin de inşallah vasfını ortadan kaldırmış i̇nşallah. Oluyor. Ve bütün Müslümanların inşallah düzgün, yalın olan İslam dinine dönmelerine inşallah vesile oluyor.
İnşallah. İbrahim bin Ömer'i yemani der ki İmam Ebu Abdullah aleyhisselam şöyle buyurdu. Kaim Hazreti Mehdi aleyhisselam kıyametinde ortaya çıktığında boynunda hiçbir kimsenin biati olmadan zuhur edecektir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadis-i şerifinde Hazreti Mehdi aleyhisselamın doğumunun gizli olacağını, yani kendisinin evde doğacağını bildirmiştir. Ayrıca Hazreti Mehdi aleyhisselam uzun bir dönem insanların gözünden uzak bir şekilde evinde yaşayacak. İnsanların arasında çıkmayacaktır. Hazreti Mehdi aleyhisselam hiçbir tarikata mensup olmayacak. Yani zuhur ettiğinde ne Nakşibendi, ne Kadiri, ne de başka bir tarikatla bağlantısı olmayacaktır. Aksine tarikatların tamamı ona bağlanacak ve Hazreti Mehdi aleyhisselam bütün tarikatların üstünde olacaktır. Ayrıca Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Mehdi aleyhisselamın uzun ömürlü olacağını ve kendisi daha yaşlı olmasına rağmen Allah'ın onu 40 yaşında daha genç görünümlü olarak zuhur ettiğini de şöyle bildirmiştir. Konuyla ilgili hadisi okuyorum inşallah. Ebu Said'den Hasan bin Ali aleyhisselam şöyle buyurdu. Yüce Allah onun doğumunu gizleyecek ve şahsını saklayacaktır. Böylece o zuhur ettiğinde kimsenin biati onun boynunda olmayacaktır. Onun gaybetinde Allah onu ömrünü uzatacak. Sonra kendi kudretiyle onu 40 yaşından daha genç görünümlü olarak aşikar edecek. Ve bu Allah'ın her şeye kadir olduğunun bilinmesi içindir. Maşallah. Yani Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın genç görünümlü olacağından da bahsediyor. Fiziksel özelliklerinden de bahsediyor. Peygamber Efendimiz çok açık ve net şekilde anlatıyor.
İnşallah.
Hazreti Mehdi aleyhisselam inkarcı cereyanları ve bidatleri İslam dininden uzaklaştıracak, insanları Allah'a imana davet edecektir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Her zamanda ümmetim için ehli beytimden bir adil vardır. Onlar sapıtanların tahriflerini, batıl ehlinin batılını, cahillerin yorumunu bu dinden uzaklaştırırlar. Duyun ki doğrusu sizin imamlarınız sizi Allah'a götüren elçilerdir. Öyleyse iyi bakın ki sizin elçileriniz kimlerdir? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadisi şerifinde her asırda seyitler arasında adaletle hükmeden bir kişi bulunacağını bildirmiştir. Bu kişiler kendi asırlarında hakim olan batıl cereyan neyse onunla fikri mücadele içinde olacak ve insanları din ahlakını yaşamaya davet edecektir. O dönemde toplumlar üzerinde etkili olan batıl din, materyalizm, ateizm, putperestlik, darvinizm hangisiyle onunla veya hepsi bir arada ise hepsiyle fikri mücadele yapacaklardır. Hicri 1400'de bu fikri mücadeleye başlayacak ve insanları hak yola davet edecek Seyyid Hazreti Mehdi aleyhisselam olacaktır. Hazreti Mehdi aleyhisselam hem darvinizm hem materyalizm putunu fikren yerle bir edecek, hem de bazı yobaz kişilerin dine dahil ettikleri her türlü batıl izahı dinden uzaklaştırarak dinin Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dönemindeki gibi yaşanmasını sağlayacaktır. Hazreti Mehdi aleyhisselam İslam dinindeki bid'atlerini temizleyecek, insanları Kur'an'a ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti seneyesine yönlendirecektir. İnsanlar Kur'an'ı kendi nefislerine göre yorumladıkları zaman Hazreti Mehdi aleyhisselam onların düşüncelerini Kur'an'a doğru yönlendirip onu Kur'an'ın gerçeklerinin hizmetine sunacak. Sonra size kitap ve sünnetin nasıl unutulduğunu gösterecek ve onun canlı anlamlarını ihya edecek. Hazreti Mehdi aleyhisselam'ın zuhur ettiği ahir zamanda bazı insanlar Kur'an'ı kendi nefislerine, kendi çıkarlarına göre yorumlayacaklar. İnsanları da bu yorumları çekmeye çalışacaklar. Hazreti Mehdi aleyhisselam ise insanlara Kur'an ayetlerinin gerçek anlamlarını açıklayacaktır. İnsanların Kur'an ayetlerinden, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetinden manen çok uzaklaştıklarını, bu dönemde onlara ayetleri gerçek anlamlarını açıklayacak olduğunu Peygamber Efendimiz hadislerinde de bildiriyor. Dini özüne döndüreceğini, bütün hurafelerden, batıllardan insanları uzaklaştırıp doğru dine, doğru Kur'an-ı Kerim'e yönlendireceğini söylüyor inşallah.
İnşallah. Allah Peygamber Efendimiz bize sallallahu aleyhi ve sellem bize bildirmiş. Hazreti Mehdi aleyhisselamın yapacaklarını da bildirmiş. Burada mesela yapacağı faaliyetlerden birkaçı var. Bunlardan birkaçı sadece. Bunun harici işte insanlara dürüst, adaletli olacağını ve insanlarda yoksulluğun olmayacağı ve insanların birbirine karşı savaş ve kin, sevgisizlik duygularını kaldıracağını ve bütün dünyaya adaleti ve huzuru getireceğini. Hatta Peygamber Efendimiz bir hadiste gökte uçan kuşlar, denizde yüzen balıklar dahi ondan razı olacaktır diyor. Yani bütün dünyadaki var olan bütün canlıların Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın gelişinde sevineceğini ve bir huzur ve mutluluk duyacaklarını söylüyor Peygamber Efendimiz. Bu da ahir zamanda olacağını söylüyor. Şu anda da ahir zamandayız. Çünkü Peygamberimiz Efendimiz'in bildirdiği zaman bu zaman. Yaşanan olaylar peş peşe yaşanıyor ve Peygamber Efendimiz'in söylediği bir takvime dayanarak söylüyor o zaman. Ve dünyanın ömrünün 7000 yılı olduğundan bahsediyor. Ve bunun 5600'ü geçtiğinden bahsediyor. Ve geriye 7000'e baktığımız zaman 1400 gibi bir yıl kalıyor hicri. O yüzden de şu anda 1400 yıllardayız. Zaten başka bir hadiste de ümmetimin ömrü 1500'ü geçmeyecektir diyor. O da yani 2120'lere kadar bir dünya hayatının olacağı hadislerden yola çıkarak bir insanların da dünyanın olacağından yola çıkılıyor ve dünyada Allah bize Kur'an-ı Kerim'de dünyada İslam'ın hakim olacağından bahsediyor ve bu zamana kadar hiçbir şekilde İslam'ın hakim olduğu bir dünya olmamış. Hani İslam'ın olduğu günden beri ama bu zamanın muhakkak olacağından bahsediyor.
Peygamber Efendimiz
bize haber veriyor. Yani hiçbir şu zamana kadar bir İslam hakimiyeti bütün dünyayı sarmadı kesinlikle. Onun ahir zamanda olacağını söylüyor Peygamber Efendimiz. Ve bütün dünyada İslam'ın hakim olacağını ve İslam'ın önderliğinde bütün dünyanın yönetileceğinden bahsediyor. O da ahir zamanda olacak diyor. Yani şimdi ahir zamanda.
İnşallah.
Peygamber Efendimiz'in dediğimiz gibi yani birçok hadisi var bunun konuyla ilgili. Ve bunları bizim ne yapmamız gerekiyor? Daha çok bakıp, daha çok anlayıp ve zamanın farkına varıp ona göre bakıp çalışmamız gerekiyor. Peygamber Efendimiz bize çünkü o şekilde öğüt veriyor. O şekilde yapmamızı söylüyor. Ahir zamanda farkına varıyoruz. Bir kısım insanlar farkına varmak istemiyor ama onu da söylüyor Peygamber Efendimiz. Kendi çıkarları için, kendi istedikleri olmamasından dolayı bidatlarla ve hurafelerle ahir zamanı görmemeye çalışıyorlar. Ama bu ne olursa olsun dünyanın kaderi olduğu için bu kesinlikle yaşanacak bir olay. Çünkü dünyanın kaderinde var. Ahir zaman yaşanacak. Hazreti Mehdi aleyhisselam çıkacak ve bütün dünyayı adaletle dolduracak. Çünkü Peygamber Efendimiz diyor ki tek bir gün dahi bile kalsa kıyametin kopmasına Hazreti Mehdi aleyhisselam diyor zuhur edince bugün uzayacaktır diyor. Yani kesinlikle olacağından bahsediyor.
İnşallah.
Ahir zamanda. Şu anda da zaten yaşanan olaylar, yaşanan dünyadaki ekonomik, sosyal ve
evet,
insanların yaşamış olduğu olaylardan da ahir zamanda olduğumuzun farkına varıyoruz inşallah.
İnşallah.
Bugün de güzel programımızın sonuna geldik. Hocam ekleyeceğiniz bir şey varsa?
Yok inşallah.
Programımızın sonuna geldik inşallah. Saat 22'de Sayın Adnan Oktar'la gece sohbetleri canlı olarak yayınlanacak. Herkese hayırlı akşamlar diliyoruz.